İyi akşamlar arkadaşlar, merhaba.
İyi akşamlar.
İyi
İyi akşamlar öğretmenim.
akşamlar, nasılsınız?
İyi akşamlar.
İyi akşamlar hepinize.
Teşekkürler. İyi akşamlar
İyi
hocam.
akşamlar.
İyi akşamlar her birinize, merhabalar. YouTube'daki arkadaşlar, sizlere de iyi akşamlar. Merhaba herkese. Evet, umarım iyisinizdir. Bakıyorum şöyle.
Çok
Çok süper. Yazan arkadaşlara da iyi akşamlar. Evet. Şimdi merhaba Nihan, iyi akşamlar. Merhaba.
merhaba
Şimdi
hocam.
yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama bugün böyle bir üçüncü programı açamadık. YouTube'dan daha çok arkadaş olacak. Onların da sorularına veya oraya da arada bakacağım. O yüzden yine biliyorsunuz ekranda bir bu tarafa bir bu tarafa bakma durumum olacak. Onu hatırlatarak başlamış olayım derse. Şöyle aramızda bazı arkadaşlar hani bazı akşamlar katılamıyor falan, işte kayıttan dinleyenleriniz var. Bir yine bütün herkes toplanana kadar sorusu olan var mı diye geçen haftaya dair öyle bir başlayalım. Esmalardan devam edeceğiz. En son demiştik ki bu nasıl bir kalem, bir kalem ne demek ya da Rabbani özellikler neler, onlarla nasıl okuyacağız dediğimiz yerde esmaları konuşmamız gerekiyor demiştik. O yüzden oradan devam etmeden önce varsa geçen haftaya dair bir soru, onunla başlayalım derim. Evet. Kaydı nereden izleyebilirsiniz? Tamam. Kaydı şöyle, YouTube linkimiz var. Şu anda kalkmadı onlar yayından. Böyle bir şeyde kaldık onunla alakalı. Bazı arkadaşlar alamadılar kayıt kendileri falan. Onları bekliyoruz alabilsinler diye. Telegram gruba üyeyseniz orada zaten her ders öncesi 15 dakika önce ben şeyi atıyoruz, YouTube linkini. Aynı linkle tekrar girip 2 gün daha izlemeye açık. Videolar oradan izlenebilir. Aynen. Ece, yani şöyle, eğer buradan yani çok şeyse buradan da sorabilirsin, çünkü burada vakit ayırıyoruz ya, hani dersin başında bazen arıyorum, genelde sonunda. Yani eğer öyle alabilirsem şu anda onu cevaplarız. Ama o da oluyor. Maille de tabii ki cevaplıyorum. Biraz mail yoğunluğu olunca bana gelmesi, çünkü asistan arkadaş da bakıyor maillere, bana gelmesi birkaç gün gecikebiliyor. O yüzden eğer sorabilirsen şu anda sorabilirsin bence. Ama ikisi de oluyor. Ya bazen tabii buradan sorulması güzel oluyor. Çünkü aynı soruyu başka arkadaşlar da belki merak ediyor, belki sormuyor. Önceki haftalarında tamam. Dolayısıyla bir kişinin sorusu herkese cevap olabiliyor sormadan önce. O yüzden tercih ederim tabii ki. Tamam. Öyle yaparız seninkine. Evet. O zaman şu anda burada iyi akşamlar sizlere de. İyi
Eymen.
arkadaşlar.
Eymen.
Evet. Ben
Nasıl vardı versene.
şöyle rica edeceğim. Ben
Çok
buradan kapatıyorum ama katılımcı arkadaşlar seslerinizi. Hani konuşurken açarsanız çok daha kolay olur. Onun dışında kapalı kalırsa sevinirim. Ses kaydına geçmesin özel konuşmalarınız. Çünkü bayağı YouTube'da falan hani binlerce kişi izlediği için onu tercih etmezsiniz. Diyorum ve Gülsüm demiş ki Esmaları 4 yıl boyunca okumanın önemi nedir? Siz böyle bir yıldan bahsetmiştiniz. Dedi. Şimdi bunu hangi aşamada söylediğimi hatırlamıyorum. Muhtemelen konuya özeldir. Bir de tabii ki hani bedeni restart etme veya oradaki kodlardan özgürleşme gibi söylediğimizde bu 4 yılın, 4 ayın önemi var. Muhtemelen o 4 ay, 120. gün bilgisini soruyor olabilirsin. Yani bunu nerede, hangi aşamada konuştuğumuzu hatırlatırsan sevinirim diyorsun. Çünkü bazen şey oluyor, mesela bütün çalışmaları hep genel olarak, evet onu bulursan güzel olur. Çünkü evet bir 4 yıl, 4 ay ve dediğim gibi dörtlü bütün sistemden bahsederiz bu 120. gün etkisine dayanarak, ama hani bunu özellikle bir şey için söyledin mi, mesela bir arkadaşın sorusudur, işte beden hafızasını restart etmektir falan, onu bir bilirsem güzel olur. Çünkü şimdi hani aslında eskiden daha kolaydı bazen böyle inzivalara girmek, işte gereken oruçları tutmak veya beden hafızasını dönüştürmek. Bunu şimdi gün içinde yaşarken yaptığımız için bazen dediğim gibi çok ciddi sistem güncellemek için bir zamana ihtiyacımız olabiliyor. Eskisi gibi 40 gün kapanma şansı olmayan arkadaşlar var aramızda. Hani böyle şeyler yapmak isteyenler için diyorum tabii. Herkes yapmalı mı? Tabii ki bu hani yolla alakalı. Kimden bahsediyoruz? İşte sistemi nedir? Böyle bir yola baş koymuş mu gibi böyle bütüncül olarak değerlendirdikten sonra diyelim ki yapma ihtiyacında veya isteğinde olan insanlar 40 gün burada işin içinde orucu da olan ve belli zikirleri ya da çalışmaları yaparak beden hafızasının dönüşmesine, sağlamasına hizmet ediyorlar ya da bunu sağlıyorlar diyebilirim. Dolayısıyla bunlara dayalı bazen ay gün böyle soru sorulduğunda tarif ediyorum ben. Bu 4 yılda tamamen yenilemeye dönük bir rakamdır ama yine de hatırlarsak güzel olur. Evet. Peki. Ayşegül hayır online değil, onları yüz yüze yapıyorum. Mail atarsan arkadaşlar geri dönerler o konularla ilgili. Evet, peki konularla ilgili sorumuz var mı? Şöyle bir de öbür tarafa baktıktan sonra o zaman... Evet, oradaki arkadaşlar da iyi akşamlar diyorum. Tekrar esmalara giriş yapmış olalım. Şimdi Alak suresini konuşmuştuk. Tekrar oraya girmeyeceğim. Direkt esmalar noktasında çalışmış olacağız. Dediğim gibi mikrofonları kapalı tutarsak çok sevinirim. Bu arada bir ekranı ben sadece gözükecek şekilde yapmaya çalışıyorum ama bilmiyorum YouTube'daki arkadaşlar ne şekilde görüyor. Şu anda bir mesela... Bir arkadaşın görüntüsü kimin? Esra'nın görüntüsü sistemde öne çıkıyor benim dışımda. Belki Esra senin için böyle bir yeniden kameranı aç kapa yaparsan sevinirim. Belki ben düşerim çünkü arkadaşlar bunu özellikle rica ettiler. Kalabalık görüntü içinde odak noktasını kaybedenler olduğu için, hani beni görmeye ihtiyaçları olduğu için böyle bir şey rica ettiler. O yüzden ben bir... Esra İlbay, aynen. Esra İlbay'ın öyle bir fotoğrafı gözüküyor şu anda. Bir denersen sevinirim. Ben yine burada konuşmacı olarak sadece kendim gözükecek şeklinde ayarlıyorum ama olmuyorsa da yapacak bir şey yok tabii. Diyeceğim. Evet, galiba olmuyor. Tamam. O zaman yine böyle bir görüntüye devam edeceğim. Tamam. Şimdi... en azından şunu da paylaşmış olalım ki belki bu daha da kolaylaştırır. Dikkat noktasında esma listesini açayım sizin için. İki tarafa da gitmiş olsun görüntü. Yine de böyle bir şikayet olan arkadaşlar kendiniz de bu anlamda ekran görüntüsünü ayarlayabiliyorsunuz. Sadece konuşmacıyı görüntüle şeklinde orada seçenekler var. Onu da yapabilirsiniz. Bu sizin için daha kolay olabilir belki. Evet, şimdi zaten haftalardır aslında hu noktasını konuşuyoruz ki geçen hafta da bir alemler bilgisinden bahsetmiştik ve alemlere demiştik ki bu anlamda zat, sıfat ve esma olarak ki arada ceberut boyutu olarak da üç ana başlıkta ama dördüncü kuvve olarak da ceberut irade ve kuvvet, kudret alanıyla kendini gösterir ve bütün yapılanma bu noktada sadece hani Allah böyle boyutsal ya da alemlerin seyrindedir değil, insanın da kendisini bu şekilde yaşadığını veya istese de istemese de ortaya koyduğunu söylemiştik. Yine Alak'tan burada Rabbani özelliklere geldiğimiz zaman da tamamen oradaki Rabbani özelliklerin esma olduğunu ve bu boyutların hepsinin aslında zata işaret eden ya da zati seyir dediğimiz seyri ortaya koymaya hizmet eden kodlar olduğunu çok minik bir girişle aslında bahsetmiştik. Ve yine besmele varlığımız diye konuştuğumuzda Rahman ve Rahim'den söz etmiştik ve dedik ki Melik'ten devam edelim. Şimdi burada Melik'i de aslında bir nevi facada konuştuk. Melik, Malik kelimesini hatırlarsanız ya da esmasını. Şimdi bu insanda nasıl çalışıyor dediğimizde tekrar hatırlayalım. Hu noktası kişinin ben dediği ama o benim mutlak ben olduğu zati alanına. Rahman dediği de kişinin bütün özelliklerinin ana potansiyel havuzuna ve bir nevi bu anlamda eril gücümüz olan, aktif olan, başlatıcı olan ve akılla kendisini gösteren boyutumuza. Rahim dediğimizde işte aslında minik birimde duyguyla kendini veya üretim becerimizde kendisini gösteren ve varlıklar içinde, ki bu varlıkları bahsettiğimizde hani aklında ya da potansiyelinde her ne varsa onu buraya ortaya başlatmak için seçtiğinde onu ortaya çıkarma becerisini sağlayan doğrudan boyut ya da esmaydı, rahim esması. Yani küçük birimde anlatıyorum. Zaten Besmele'de konuşmuştuk. Dolayısıyla bu üretimi sağlayan ve her neyi yapmak istiyorsak ya da kendimizi nereye yöneldiysek o yönelişin kendisini biz bir noktaya yöneliriz ama o yöneliş kendisini bin başlıkta ifade eder ve o her birini kendisini tekamül edip de o yolculukta tamamını ortaya çıkarana kadar çeşitli renklerde ve suretlerde ve çeşitli zaman ya da mekan kayıtlarında ortaya çıkmasını sağlayan doğrudan boyuttu rahim. Ve bu bir anlamda bizim için hani Rahman'a, şimdi dediğim gibi alt birimlerde konuştuğumuz için hani akıl ya da dikey bilinç noktası dersek, rahim noktasına da yatay bilinç dediğimiz, duygu dediğimiz ya da bilinçaltı diye ifade ettiğimiz kendimizde saklı olan zenginlik ve aynı zamanda da yöneldiğimiz anda doğurgan olan boyutumuz oluyor. Melik dediğimizde yine tarifen mülkünde tasarruf sahibi dediğimiz, Allah'a ithaf ettiğimizde her şey ona muhtaçtır diye tarif ettiğimizde, ama kişiye geldiğinde kişinin kendi öncelikle mülkü beden olmakla beraber varlıkta, yani kendi yaşam sahnesinde her şey üzerinde tasarruf sahibi olduğuna da işaret eden esma ya da kod. Ve bu tabii ki mutlak tasarruf sahibi midir diye bir soru getiriyor ki bunu içeriğini konuşmuştuk. Hani mutlak kişinin kendini bulduğu noktaya göre değişkendir ama iki şekilde de orada ortaya çıkan bir tasarruftan bahsediyorsak melik esmasıdır varlık sahasında ve madde dünyasında ortaya çıkmış bir şeyin üzerinde tasarruf gerçekleştirmek. Ve bu tasarruf nedir? O şey üzerinde hüküm sürmek, yani o şeyi yönetmek noktasında alabiliriz. Dolayısıyla yaşamımızı yönetirken hani bilsek de bilmesek de hep diyoruz ya, varlıkta ne varsa, yaşamımızda ne varsa aslında biz onu öyle istediğimiz için, biz onu öyle yöneldiğimiz için veya biz onu öyle hazırladığımız için hayatımızda bulduk diyoruz değil mi? Herhangi bir şeyden bahsederken. İşte onun öyle olmasını sağlayan şey kişinin melik esmasının otomatik olarak çalışması dolayısıyla. Yani sen bil ya da bilme, herhangi bir alanda, herhangi bir zamanda yaptığın bir hareket ve kendine yöneliş sonucunda bir şey başlatıyorsun. Ve bu başlattığın şey senin hatırından çıksa bile aslında hayatında kendi gereğini yerine getiriyor. İşte bu hareketin adı tasarruf etmek, yani yönetmek. Ve mülkünde dediği zaman kişinin kendi mülkü dediğim gibi öncelikle bedendir ve ardından bedenli olarak kendini seyrettiği bu yaşam katmanıdır. Dolayısıyla melik buradaki yönetim becerimizi sağlayan ve bunu biraz daha küçük birimde söylersek, sizin bir işletmeniz varsa o işletmenizde patronluğunuzu yapmanızı sağlayan esmadır mesela. Veya işletmeniz yoktur, eviniz, yaşamınız, dediğim gibi herhangi bir alanda nereyi yönetiyorsanız ve burada sizin sözünüz geçiyor diyorsanız işte orada zaten gürdüre çıkmıştır. Ama sözüm geçmiyor dediğiniz anda bile ya da hayır ben hiçbir alan yönetmiyorum dediğiniz anda bile siz zaten yaşamın kendisini baktığınız yer itibariyle yönetiyorsunuz. Dolayısıyla yine orada da melik esması söz konusudur. Şimdi ardından gelen Kuddüs esmasına baktığımızda mealen sınırlılıktan mukaddes ve arı diye çevirdiğimiz Allah'a dediğim gibi hitap ettiğimizde, ama kişi için bunu belki konuşmuşuzdur, orasını hatırlamıyorum. Mürit, Kuddüs, Fettah esmalarını konuşmuştuk. Konuşuruz hep. Belki en başta konuştuk. Onu tam hatırlamadım. Dolayısıyla Kuddüs saflaşmış bilinç dediğimizde kişinin öncelikle bütün beden ve genetik kayıtlarından öte olan, arkasından kişinin birimsel dediğimiz bu beş duyuya dayalı bütün kayıtlardan ve pencerelerden öte olan saf ve tek bilinç alanına ulaştıran kuvve ya da o alanın kendisi Kuddüs esması. Ve bunu bir anlamda kişinin saflaşması, kişinin kayıtlardan özgürleşmesi, kişinin herhangi bir şekilde bilinçaltı kodlarının yönetiminde olmadan kendini melik esması ve Rahman Rahim esmasıyla kendi besmele varlığını ortaya koymasına alan açan işleyiş diyebiliriz Kuddüs esmasını bu saflık ya da arı olarak tarifinde. Yine tabii ki burada birçok şeyden yine söz ediyoruz. Yani bu biraz daha hani bütün esma kodlarını dedik ki bir sıfatı kendisini göstermesini sağlayan işleyiş kodları dedik. Ve Kuddüs'ü bu anlamda hani sıfat boyutu olarak da sayabiliriz. Sadece esma değil, bu tek ve saf bilinçe işaret eden ya da yönelmemizi sağlayan kuvvet olması sebebiyle. Yine selam esması. Burada selam dediğimizde akla gelen bir nevi teslimiyet ve şuna açayım pardon ve bu anlamdaki esenlik, hani Türkçe'ye çevirdiğimizde esenliktir selam esması. Yakin halini yaratan diye çeviririz ve yine İslam kelimesi, selam, İslam, sin şeklinde bütün kelimelerin ana alanı olduğunda selam kelimesinin yakin halini, yani kişinin kendi öz boyutundan bakışını, gözlemlemesini ve kendi kendine yakınlık. Yani burada yakin halini çok uzun konuşabiliriz aslında ama çok mealen söyleyeceğim. Kişinin kendi öz boyutunda oradan buraya bakar olmasını sağlayan kurdu ve teslimiyet de zaten buradan geliyor. Dolayısıyla bu teslimiyet hani Allah'a mı ya da varlığın sana teslimiyet mi dediğinde altında yatan kuvvet selam esması, yakin dediğimiz kişinin kendi öz boyutuyla temas etmiş ve aradaki bütün perdelerden arınmış olarak kendi varlığını ifade etme veya seyretme biçimi. Yine mümin esması, ki biz bunu genelde işte mümin, Müslüman gibi böyle bir profil olarak algılarız ama mümin esması mimle iman eden diye tarif edebileceğimiz ve Hakikati Muhammedi'yi konuşmuştuk. Hem madde hem mana birliğinin ikisini de eşit olarak seyreden ve orada gözlemci pozisyonu diye ifade ettiğimiz ve her birinin kendinden açıldığını bilme hali ve mümin esması bu anlamda hani iman dediğimizde görünene değil, görünenin ötesindekinedir iman. Mesela iman dediğinde diyorsun ki Allah'a iman ettim veya şunun şöyle olacağına iman ettim dediğinde ortada bir fiil yok mesela aslında. Ama bir bu anlamda görünmeyen ama senin varlığında dolu dolu ifade etme halini yaratan bir başlıktan söz ediyoruz. İşte orası gaybın ya da gayb dediğimiz görünmeyen ama potansiyel olarak orada mevcut olmasına rağmen, gerçekte hakikatte mevcut olmasına rağmen madde dünyasını bir tezahürle kendisini ifade etmeyen başlıklar, gayb dediğimizde ya da alan orası. Ve dolayısıyla mümin burada gaybın sonsuz sırlarına açık idrakı oluşturan kuvve. Yani bir kişinin görünen ve somut aklıyla ya da yaşamıyla olayı algılamasının dışında bütün görünmez boyutlarıyla da algılamaya açık olmasını sağlayan esma, mümin esması. Bu sağ beyin, sol beyin dediğimizde de sağ beynin açıklığına işaret eden ya da sağ beyni çalıştıran esmadır mümin esması. Hani bunu da eklemiş olayım. Yine müheymin esması hiçliği hissettiren, hayrete salan, yüceliğiyle kendinden geçiren. Ve bunun kişideki tezahürü varlığının bu bedenle sınırlı olmadığını hal olarak yaşayan, yani bilgi değil, hal olarak yaşayan ve bunu hayal edebilme kapasitesi. Yani şimdi kelime olarak diyoruz ya, ben bu beden değilim. Saf bilincim, tek bir bilinç var veya diyorsun ki bu seyir benim seyrim, varlık da benden başka yok gibi bütün bu yüksek söylemler ya da bakışların aslında bilgi olarak söylemi var ya da hal olarak yaşanması var, hissedilmesi, yaşanması. Hani bunun böyle olması şey gibi, inanması bile değil, bizzat yaşanmış hali. İşte burası, buradaki hissedilen o doygunluk ve hayret ve haşyet hali müheymin esmasını ve müheymin melekleri vardır bu anlamda kuvveleri. Müheymin esmasının halidir ya da yaşanma biçimidir. Kişi bunu nasıl yaşar dediğimizde bu bazen şöyle olabiliyor. Dedi ki hani tıpkı ayetleri hatırlayın, 7 boyuttur ve 7'den öte 40'a kadar çıkar ve daha ötesini zaten 7'den sonrası okunamaz, sadece bilinir, yaşanır. Ama 7'ye kadar kişinin kendi bilinç seviyesine göre ve elindeki araçlara göre okunup tarifi edilebilir. Şimdi müheymin esması veya herhangi bir esma da bu kurala tabidir. Yani herhangi bir esmanın 7 katmanda kendini ifade etme biçimi ve ondan ötede 40'a kadar ifade bulmadan hakikatinin yaşandığı mertebesi ya da bu anlamda derinliği vardır bilinç seviyesinde. Şimdi Müheymin'in mesela ya da herhangi bir esmanın küçük boyutlu tariflerini yaparız. Nedir küçük boyut? Madde dünyası, efal dediğimiz fiiller aleminde bir tarifi var. Yani mesela Rezzak esmasında örnek vermiştik. Yine onu söyleyeyim hani çok kulağa tanıdık gelsin diye. Mesela bir yemek yapıyor olmamız, yemek dağıtıyor olmamız ya da bir aşçılık görevini yapıyor olmamız ya da bir işletme sahibi olup insanların rızkını aracı olmamız tamamen Rezzak esmasının suretlerinden biridir ya da birkaç tanesidir. Şimdi bunun gibi baktığımızda bir şeyi alt boyut dediğimizde varlık tatlarına ya da alemlere göre hatırlayın bu alt boyutu. Yoksa kendi içinde onlar da tabii dilimlere ayrılır ama şey gibi değil. Bu alt ve aşağı boyutmuş gibi düşünmeyin. Diğerlerini üst boyutmuş gibi düşünmeyin. Çünkü hakikat noktasında baktığınızda hani alt ya da üstün sadece boyutsal bir karşılığı var. Yani birinin değersiz ötekinin çok kutsal olduğu gibi bir ayrım yok hakikat noktasında ve Allah'a göre. Ama bize göre tarifen aynı okul şimdi öğrenci gibi hani bir kavram var öğrencisi. O kavramın altına indiğinde biri ilkokul öğrencisi, biri ortaokul, biri lise, biri işte okul bitirmiştir ne bileyim böyle farklı eğitimlerin öğrencisidir. Ama öğrenci kavramı değişmez ya. Şimdi buradaki alt boyut, üst boyut dediğimizde olayın kendisi hakikatte değişmeyecek bir kavramın kendisini burada çeşitli katmanlardan ifade etme biçimidir. O zaman mesela herhangi bir iş dediğimizde, herhangi bir fiil dediğimizde ya da alt birimden tarif ediyoruz dediğimizde bunu bir hani aşağı bir tarif olarak görmeyin, boyutsal olarak alın. Mesela müheymin karşılığı dediğimizde bunun hayret ve haşyet halini kişiye yaşatan olduğunu söylüyor. Bunun alt boyuttaki tezahürü kişinin burada hani kelime olarak kullanacağım ama hani der ya hiçbir iş yapmıyor, hiçbir şeye yaramıyor denilen modeller vardır. Değil mi? Böyle yeri geldi kişi kendini böyle tarif ederek ben de hiçbir şeye yaramıyorum. Yeri geldi diyor ki elimi neye atsam duruyor, hiçbir şey yapmıyorum gibi mesela. İşte bu hal müheymin esmasının yaşanan alt boyutlarından biridir. Anlatabildim mi? Yani burada eksik olan nedir diyeceksiniz. Kendi içinde o hayret ve haşyet olanına girişin kapısıdır orası. Eksik olan o haşyeti farkında olmamak, hayretin farkında olmamak. Anlatabildim mi? Ama yaşadığı ya da giriş yaptığı yer müheymin esması. O kendisini hiçbir şeyle ifade edemeyen biri varsa hayatta müheyminin kapısından girmiştir. Alt boyut tezahürü itibariyle ve ona ister sizin tarifiniz olsun ister kendi tarifi olsun hani bu ne veya herhangi bir eşyaya da bunu yapıyoruz değil mi? Bu ne ki? Neye yarıyor ki? Hiçbir şeye yaramıyor ki dediğiniz bazen böyle eşyalar için de söylenebiliyor. İnsanlar için söylenebiliyor. Kavramlar için herhangi bir yerde ama özellikle insan üzerinde konuştuğumuz için insanın böyle bir durumu eşittir müheymin esmasının onda alt birim olarak devreye girmiş olmasındandır ki inşallah da sonra arkasına doğru yürüme gücü açılır kişi. Çünkü çok derin ve özel bir yerdir. Bütün esmalar için aslında aynı şeyi söylemekle beraber birileri daha hızlı dediğimiz, daha yoğun dediğimiz olaylar yaratabilir kişinin hayatında tezahür olarak. Dolayısıyla inşallah hani kolaylaşır öyle bir müheymin açılan kişi varsa. Yine Aziz esmasına geldiğimizde, Aziz esması Allah'ın mutlak galip ve eşi ve benzeri olmayan esması ya da tarifidir. Ama insanda da aynı ile çalışır ve insanın bu anlamda kendisini hani yüce olarak bildiği, yüce olarak yaşadığı yerlerde ortaya çıkardığı esmadır. Ve mikrofonlarınızı rica edeceğim. Ben çünkü kamerayı daralttığım için şu an tekrar oraya geçemeyeceğim. Ve Aziz esması ne yapar? Kişi kendi halini hani eşi ve benzeri olmayan şeklinde tanımlar. Yani bilir. Hani kendini o eşsiz ve değerli dediğimiz hislerle ya da özelliklerle yaşar. Aynı zamanda da Aziz esması mutlak galip. Yani kişinin kuvvetle kudretli olduğundan bahsederiz. Yani iç kudreti var. Ne dese sözü geçiyor. Ne yapsa oldurabiliyor dediğimiz hali yaşatan bir kuvvetli ve bunu madde boyutuna dönüp yaşar. Yani burada hani ne istese yapabilir diyelim Türkçe meali. Anlatabildim mi? Nereye yönelse o işi gerçekleştirir. Hangi işe adım atsa onu başarır dediğimiz olayın arkasındaki esmadır Aziz esması ve kendini kişinin değerli bulmasına ama bu değeri de yine varlıktaki değer yani ne kadar da güzelim, ne kadar da başarılıyım falan gibi değil. Öz boyut itibariyle kendini sevmek, kendine kıymet vermek, kendisini yüce bir varlık olduğu hissine sahip olmak bunun getirisi olur. Yine Cabbar esması ki bu ikisi Koç burcu esmalarındandır, onu söylemek isterim. En böyle dertli burçlarımız ya da gezegenlerimiz var, biliyorsunuz arada bahsediyorum onlardan. Koç burcunun esmaları ve Cabbar esması da Türkçesi hükmünü zorunlu olarak ister ya da istemez kabul ettiren. Yine geçen hafta örnek verdik diye hatırlıyorum. Mesela bu şey gibi olmayabilir, bir diktatörlük ortaya koyma biçiminde de olabilir ama aynı şey gibi çok küçük birimde. Benim bu dersi kapattığımda sizin dersten çıkmak durumunda kalmanız benim hükmüm geçiyor demek. Benim sözüm geçti, benim hareketim geçerli oldu. Sizin burada hani olumsuz anlamda değil ama hani bu alanın hükmünü Cabbar esması gereği ben ortaya koydum ve buna ister ya da istemez uymak zorunda kalmanız. İşte Cabbar esmasının tarifini ancak böyle yaparım. Ve bunu çeşitli boyutları var ve her şeyin o yedili halini nasıl keşfedeceğiz derseniz bunu zati kuvvetleri konuşacağız, zati sıfatları konuşacağız esmalardan sonra. Çok anlaşılır olacak ama bilin ki burada yedi dediğinizde ilk katı her zaman kendini kişisel özellikler ya da işler dediğimiz suretlerle ifade ediyor. Ve Cabbar esması şey gibi çok çok hani günlük dille çok huysuz, çok böyle emreden, çok zorlayıcı veya zorba dediğimiz fiiller yaratır alt birimde. Üst birimde de o kişinin sözü çok güçtür. O söz söylediği zaman kimse o sözü değiştiremez. Biraz daha bu bir pozisyon itibariyle kazanmışsa dediğim gibi işin diktatörlük dediğimiz haline ya da kumandanlık dediğimiz, patronluk dediğimiz haline kadar götüren hani formları olabilir. Tabii ki kişinin hayat kalitesine göre, kişinin bilincinin geldiği seviyeye göre bunların açığa çıkış noktaları var. Yani birisini kumandan, komutan veya diktatör yapan kuvvet birisinin de evde çocuklarına ve karısına eziyet etmesini getirebilir. İkisi de aynı esmayı kullanır. Anlatabildim mi? Ama dediğim gibi kişinin yaşam aralığı, kendine bakışı, kendini yaşayış kalitesi tamamen bunun aynı kuvvenin hangi fiille ortaya çıkacağını belirlemiş olur. Yine tabii ki burada Allah azizdir, Allah cabbardır dediğinde Allah kelimesini hatırlayın. Tabii ki varlıktaki tek mutlak olandan bahsediyoruz ama billahi gereği de kendimizden ve kendi sistemimizden bahsediyorduk. Dedik ki bütün bu Allah'ın esmaları, sıfatları, Allah'ın işte alemlerdeki seyri her biri aynıyla bizim kendimizi seyrimiz olarak ortaya çıkıyor ve bu anlamda kendin dediğin şeyin mutlak yani Fatmalığın, Ayşeliğin işte ne diyelim Zühalliğin bu anlamda bir şeyi bir geçerliliği olmadığı, onun işaret ettiği bir başka bir alan olduğu ve kendini böyle gösterdiğini konuşmuştuk. Dolayısıyla bir Allah dediğinde billahi gereği senin sisteminin bütünü ve senin sistemini de hatırlayalım neyden oluşuyordu? Hem esma kombinasyonu, doğuşun itibariyle bir harita, bir kader planı ve bir Rabbani kombinasyon, Rab özelliğin gereği bir esma kombinasyonuyla gelmişti. Ve bunun ortaya çıkmasını sağlayan genetik yazılımın vardı. Senin ana baba üzerinden gelen bilgilerin bir yazılımı vardı. Ve bunların kendisine hani adeta şey gibi yazı burada bir kitapta ama bir ışık bir fenerle onu aydınlatıp da orada ne yazıyor okuruz ya biraz karanlık olsa mesela böyle aydınlatsan telefonun ya da fenerin ışığıyla. Adeta bu fener gökyüzündeki astrolojik tesirler dediğimiz ve senin yazılı olan DNA'nda ve senin dördüncü ayda aldığın etkiyle ve doğum anında aldığın dediğim gibi ortaya çıkması gereken ana prensiplerini o tesirlerin ışığıyla rezone olarak ortaya çıkardığını ve böyle kendini kişisel özelliklerle varlıkta bulduğunu söylemiştik. Şimdi buradaki durum yani o zaman diyor ki senin bu bütüncül olarak ifade ettiğiniz yani genetikle başlayan bütün bilginin kendini surete getiren işleyişi Allah işleyişi. Yani Allah'ın kendini seyretmesiyle senin aldığın etkilerle kendini varlık aleminde bir doğmuş bebek olarak bulman ve o bebeğin ta buradan gidene kadar yaşamında gördüğü her şeyin aslında kendi seyri olması, kendi kodlarının bir ifade biçimi olması tamamen aslında dediğin gibi Allah'ın seyriyle eş plan. Dolayısıyla o zaman Aziz Cabbar dediğinde senin hayatında herhangi bir şey, o yüzden Koç burcu burada devreye giriyor. Sen doğduğun anda zaten Aziz esmasıyla doğdun. Çünkü nedir bu? İster aktif olsun, ister olmasın. Yani senin bir bebek olarak doğmuş olman zaten bir Aziz esması gereği. Yani eşi ve benzeri olmayacak bir programla gelmiş olarak kendini bebek olarak doğmuş buluyorsun ve bu Aziz esmasının ilk tezahürü senin için. Ve Cabbar da burada yine aynı şekilde bir bebeğin, mesela ister onu sezaryen olsun, doktor doğursun, ister kendi bebek oradan tekmelesinde olsun, orada bir Cabbar hareketi var. Yani hükmü bebeğin orada, ben doğmak istiyorum dese dille mesela. Veya çocuğun sancılanması ya da vaktinin gelmesi. Şimdi orada da Cabbar çalışıyor. Yani orada da otomatik olarak bebek doğuyor ve artık ona kimse karşı koyamaz, değil mi? Yani doğduktan sonra olan biten bir şeyler olabilir ama bebeğin doğumu başladığında kimse ona hayır sen buraya gelme diyemez ya. Daha doğuş anıyla, bir zaten o Koç burcu özelliğidir, o hareket, doğma hareketi. Ama daha doğuş itibariyle biz Aziz ve Cabbar olarak dünyaya geliyoruz. Anlatabildim mi? Ve yine bir bebek bu anlamda saf bilinç ve henüz gelmiş, perdelenmemiş veya perdeleriyle temas etmemiş bir, o anlamda bilinci daha buraya uyumlanmadan hani bebek varlığını sürdürürken oradaki özellikler aslında direkt zati özelliklerin kendini göstermesi şeklinde de oluyor ama özellikle de en çok burada Celal esmaları ortaya çıkar bebek doğduğu andan itibaren. Çünkü Celal dediğimizde sert bir başlatıcı fiiller. Ve bir bebeği düşünün, Aziz ve Cabbar'dır diyoruz. Yani sen dünya geldin, Aziz'sin, eşin benzerin yok, bir bebeksin ve Cabbar'sın. Sen ne istersen olur. Sen ağlarsan bakmak zorundalar. Sen hastalanırsan doktora götürmek zorundalar. Sen uyumazsan uyuyamazlar. Anlatabildim mi? Tamamen bunları bilinçsiz bir şekilde ortaya koymuş oluyoruz daha bebek anımızda. Sonradan bazı perdeler gereği bunlar bazılarımızda düşen kodlar oluyor ama nihayetinde dediğim gibi bazı kodlar var ki onu ilerleyen surelerde çalışacağız. Herkes de zaten otomatik olarak aktif olan esmalar. Ve mütekebbire gelirsem burada, mütekebbir de kibriya sahibi diye çevirdiğimiz ama ekberiyet kelimesi, mesela burada ekberiyet dediğiniz hep benim Fatma dedikten sonra arkasına koyduğum özellikler, kendimi tarif edeceğim özelliklerin sınırının olmayışını ekberiyet adıyla işaret edilen bir zenginlik olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla o ekberiyet kişideki ortaya çıkışı ya da o ekberiyetin sahibi, o zenginliğin sahibi dediğimizde kibriya sahibi olan mütekebbir esmasını kullanıyoruz ve insanın mütekebbir olması da alt boyutta kibir sahibi olmasını getiriyor. Üst boyutta o zenginliğinin farkında olan ve o zenginlikle beraber sağlıklı bir, hani varlıkta gurur olmaz diyeceğiz ama sağlıklı bir, bize göre gurur sahibi olan ve bu gururun da hani vakur bir duruş vardır ya, onu otomatik getirmesi. Yoksa insanlara gurur yapıyor anlamında değil. Ama alttaki gurur ve kibir mütekebbirin o en alt birimde yaşanmış ya da ortaya koyuş hali. Dolayısıyla birini görüyorsanız kibir sahibi, bilin ki orada aslında arkada büyük zenginlik var. Onun uyanması da o kibir hali. Ama o onu bilimsel olarak yaşar ve bunu bilimsel amaçlar ve hedefler için belki değerlendiriyordur. Ama arkada mütekebbir esması, tıpkı demin Müheymin'de dediğim gibi, burada da uyanmıştır veya ortaya çıkmaktadır. Ama bu bir zaman sonra ya onu kötü olduğunu düşünüp kapatabilir, terbiye etmek ister, yok etmek ister. İşte böyle şey derler ya, kibrin var nefsini yok et de gel falan, böyle tarifler vardır. Halbuki doğru değildir. Çünkü onun kibri mütekebbirdendir. Onu orada ezmek değil, yok etmek değil, onun üzerindeki perdeyi kaldırıp kendi zenginliğine ulaşması gerekiyor o kişinin. Ya da müheminde aynı zamanda. Kişinin orada hiçliği dediğin şey başlamışsa, o hiçlik çok, değil mi? Yani senelerce çalışmalar yaparak insanların ulaşmaya çalıştığı bir hal, hayret ve haşyet. Dolayısıyla o başlamışsa, orada onu hakir görmek değil, aslında bir nevi varlıktaki hiçbir şeyle temas etmediği için hiç dediği o kelimenin kapısında olduğu ya da hiçlik dediği boyutun kapısında olduğunun ona belki hatırlatılması gerekiyor. Dönersem mütekebbire, buradaki kibriya sahibi olan, zenginlik sahibi ve ne yaparsa hep daha fazlasını yapmak üzere bütün potansiyeli sahibi olarak buraya gelmiş insan, alt boyutta kibir yapar, gurur yapar ve o da ne yapar? Bu dağları ben yarattım ya da hepinizden üstünüm dediği hallerle ortaya koyar kendi zenginliğini. Yine dediğim gibi varsa dikkat edilesi bir esmadır bana göre. Ve en çok bu anlamda tabii ki yine burçlardan da ara ara bahsedeyim. Bu mesela Esma şeyde Aslan Burcu'nda çok çalışır. Orada biraz enteresan çıkışları vardır. Aslan Burcu işlev olarak tabii hani burcunuz Aslan'sa sizde mütekebbir çalışıyordur. Ya da sizin mütekebbir kibirde çalışıyordur. Demek yanlış olur, bu Aslan işlevidir. Sizde nasıl çalışıyorsa. Yine Halik Esma'sı. Ki bu halk, hani halk etmekte konuşmuştuk. Şimdi halk etmek bir tohumun kendisini önce filiz, sonra büyümüş olarak ortaya fidan, sonra ardından ağaç, sonra meyveler, sonra en son dediğim gibi o meyvenin tekrar tohuma dönene kadar ve tohumdan tekrar tekrar toprağa düşüp o döngüyü sonsuza kadar yaşamasının tarifindeki gibidir. Halk etmek yani bir şeyin çoklanması, çokluk alanına çıkması ve kendini bu anlamda birden çok aşama ve surette ortaya koyması. Burası halk etme fiili. Şimdi bu halk etme döngüsü veya fiilinin sahibi Halik esması. Yani Halik burada yani biz halk etmeyi yaratmak olarak kullanıyoruz ya, oradan söyleyeceğim. Halik de yaratan gibi çeviriyoruz. Ama yaratan değil, halk eden, halk etme fiilinin sahibi olan ve bu Halik esması gereği bir şeyi eşi benzeri olmayacak şekilde meydana getiren ve onun bütün sürecini takdir eden. Ve takdir etmek seni takdir ediyorum gibi değil. Takdir etmekte kader biçmek var. Yani takdir etmek, yani biraz belki günlük kullanımda farklı ifade ediyoruz ama kader biçmek, kaderi somut olarak o şeye yön vermek diye düşünün. Yani sizin bir şeye yaptığınız bir yorum onun için takdir ettiğiniz fiilidir ve onun için bir yol belirlemek, ona bir yön belirlemektir. Buradaki işte takdir işlemi. Dolayısıyla Halik esması da sizin bir şeyi yorumlayarak ya da bir şeye etiket takarak, bir şeye isim vererek ona bir modelde yön verip o modelin üzerinden kendisini eşsiz biçimde ifade etmesini, sürecini başlatan oluyorsunuz ve Halik esması burası. Yani Allah Haliktir dediğinde insan da Haliktir. Zaten orada ayetlerde çalışacağız. Dolayısıyla bu insan Haliktir. İnsan her durduğu anda gönlüyle, kalbiyle, diliyle, beyniyle, düşüncesiyle, aklınıza yönelişiyle her ne şekilde oluyorsa olsun takdir edendir. Anlatabildim mi? Yön verendir. Dolayısıyla Halik esması, Halik, Bari, Musavir bunlar arka arkaya geliyor zaten. Yine ayette de çalışacağız ama mesela burada Halik'le buna yön verip takdir ederken Bari esmasıyla da o yön verdiğinin her bir aşamasını farklı bir yeni bir icatta meydana getirme özelliği. Yani tohumun dediğim gibi bir filiz olması, aynı tohumun ikizi olsun, toprağa atın, aynı filizi vermez. Bunların ölçümlemeleri yapılsa mesela, değil mi? Yani mümkün değil aynısı olmaz. Çünkü az bir kere her şeyden önce zaman boyutu. Aynı anda toprağa eksen bile onu el farkıyla yine farklılıklar orada kodlanır o şeye ve her bir aşaması tamamen diğerinden farklı olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla buradaki esma bari esması. Ve kişinin bari esması hani halk eden olarak, yani o içimizdeki kodları bir tohum gibi düşünün, esma kodlarını. Esma kodunun kendisini işte filiz, fidan, ondan sonra ağaç olarak, sonra meyve olarak göstermesi bir uzantı olarak düşün. Şimdi o esma kodu tohumdu. İlk onun filizi insanın kişisel özellikler dediğimiz hali. Anlatabildim mi? Mesela lezzak bir tohumdu. Yemek yapmak onun ilk fiili. Filizlendi gibi. Anlatabildim mi? Sonra devam ediyor. O filiz fidan oldu. Yemek yapmaktan yemek dağıtmaya gitti. Sonra devam ediyor. O kişi lezzet esması üçüncü aşaması mesela. Neydi? Fidandan gitti, ağaç oldu. Bu sefer lokanta açıyor mesela. Önce yemek yapıyordu, harika. Diyor ki önce kendimi yapıyordum. Birinci aşaması filiz olması. İkinci aşama ben bunu paylaşıyorum. Gel sen de ye diyorum. Fidan aşaması. Üçüncü aşama ya bu harika olmuş. Biz bir dükkan açalım. Biz restoran açalım, kafe açalım, hadi daha çok kişi oluşturalım. İşte ne oldu? Ağaç oldu. Anlatabildim mi? Sonra o bu zincir dediğin gibi kendisi bir döngü yaratmış oldu ya, ama her aşaması farklı bakın. İşte bu döngüde halik olarak ortaya çıkardığım Rezzak esmasının bari olarak her aşamada farklı biçimlerde kendini göstermesini de sağlamış oldum. Bari esması böyle en basit anlatımıyla. Ve kişi de bu nasıl çalışıyor? Sadece Rezzak'tan örnek verdim ama kişinin öncelikle tabii ki 99 esmanın koduyla geldik ama 99'da sınırlı değil dedik. Ama 99'un da bir miktar bizim doğum haritamıza ya da ana misyonumuza göre uyanmış olan bir miktar da uyuyan esmalarımız vardı. Dolayısıyla uyanmış olan kodlarının her birinde bu çalışıyor. Yani halik bari ve arkadan müsabirde çalışıyor. Ve sen halk edeceğin, yani uyanacak kodunu ya da hani uyanmış kodunu kişisel özellikler olarak her birini farklı olmak üzere çeşitlendiren oluyorsun bari esması gereği. Ve her biri birbirinden farklı. Ve sen o yüzden bazen şunu tanımıyorsun. Bir tane kod Rezzak sana bir yerde yemek yaptırıyor, bir yerde patron olarak veya patron da demeyelim, bir yerde de birine gidip bir hayrın dokunuyor, bir sadaka veriyorsun mesela. Bir tane Rezzak sana yemek yaptırıyor, sadaka verdi. Bakın ikisi birbirinden başka başka model değil mi? Veya aynı şekilde gidiyorsun, diyorsun ki akşam da ders geliyorsun, burada ders anlatıyorsun. Bakın bu da başka modeli, bu da Rezzak. Dolayısıyla senin işte bu çeşitliliği meydana getirmeni sağlayan otomatik çalışan ve senin senden habersiz çalışan kuvven bari esması. Ve sen o yüzden bunu daha da genişletelim. Senin herhangi bir düşüncen, herhangi bir yorumun o yüzden kendisini birden çok modelde ifade eder ve sen onların hepsinin birbirine bağlı olduğunu bilmezsin. Eğer çok iyi bir okuyucu değilsen, çok iyi bir esmaları takip eden değilsen gerçekten okuyamazsın. Sen dersin ki normal bir ucunu takip, bugün düşünmüştüm yarın buldum dersin. Halbuki sen bir tanesini bulursun mesela normal düz okuyorsan. Ama senin bir düşündüğün aynı anda, bakın net yani bu, aynı anda 99 yönüyle harekete geçer. O 99 yönü senin için biri önce görünür, biri 2 ay sonra, biri 3 ay sonra görünecektir falan, böyle bir farklılık ifade eder. O equalizer'ın hep örnekleri vermişizdir. Kısa ya da uzun dalgaları ve sürekli hareketli olması gibi. Ya da kalp atışlarını diyorum ben. Hani var ya kalp atışları, oraya baktığınızda alçalır, yükselir, tekrar alçalır. İşte bu şekilde kendi içinde bir uzaklık ya da yakınlık olarak sana gösteren ve o uzaklık yakınlık bize göre zamandır ama aslında hepsinin tesirler ve senin temasınla alakası vardır. Dolayısıyla bu çeşitliliği yaratan şeydir bari ve sen dediğim gibi okuma noktasında eğer çok iyi okuyamazsan o birin 99 olarak kendini ifade ettiği ve her birini birlediğinde yüreğinde ya da seyrinde, gözleminde birlediğinde ancak onun hakikat dediğin noktasına temas edeceğini bilmez. Ve bunun yani bu çeşitliliği hani Halik'te dediğim gibi tohumu burada hiç benzeri olmayacak şekilde sen ona yollar, rotalar takdir ettin ve bariyle bu yollar, rotaların çeşitlilik şeklinde ortaya çıkışını sağladın ve çokluk şekliyle. Musavvir de burada onların hangi modelde karşına geleceğini tasvir eden kurve. Ne bu otomatik çalışıyor dediğim gibi. Yukarıda da demiştim. Aziz Cabbar otomatik çalışır. Hani kimse diyemez. Benim Aziz Esma'm aktif değil diyemez. Çünkü sen doğmuşsan ve Aziz ve Cabbar'ın kesinlikle aktiftir. Yani bu aktif olmaması mümkün değil. Sen sonradan kilitlersin, perdelersin falan başka bir şey. Ama hiç açılmadı demek mümkün değil bir insan olarak doğduysan. Buradaki Halik Bari Musavir de böyle. Hiç kimse diyemez ki benim Halik, Bari ve Musavvir perdelenmiş. Çünkü bunu demek için belki yani belki Musavvir noktasında ki o hani somuta döndüğünde belki biraz şey olabilir orada hani güçlü ortaya çıkmaz ama Musavvir burada dedik ki şekillendiren yani manaları şekillendiren neydi? Halik'te halk ettim, Bari'de çeşitlendirdim ve bu çeşitlerin yani adeta bir her birinin hangi renkte, hangi modelde, hangi şekilde senin karşına geleceğini sağlayan kuvve müsavi ve bu nasıl oluyor? Mesela ben Nihan'a bakıyorum. bir anda kumral saçlı bir kişi görüyorum mesela. Ama aynısını diyelim ki Yağız'a sorsak, Yağız diyecek ya Nihan esmer diyecek mesela. Anlatabiliyor muyum? Siyah saç var ya da sarı diyecek mesela. Ya da aynı kumral dese bile mesela onun hani şeydir ya, onun gördüğü kumralla benim gördüğüm kumral aynı mı gibi, bu bir felsefi tartışma değil mi? Gerçektir. İşte bu farklılığı yaratan şey musavvir esmasıdır. Ve musavvir esması der ki senin kodların senin genetiğinden gelir biçimde ve senin bunu halk ettiğin, yani halk ederken tarih olarak takdir ettiğin biçimde bariyle zenginleşerek sana özel model olarak karşına gelir. Yani ve bu senin olayın, yani sen aynı mesela senin gördüğün kırmızı, senin gördüğün kahverengi, senin gördüğün Ayşe, senin gördüğün Fatma'nın bir diğerinden farklı oluşu tamamen senin bütüncül olarak Allah sistemi diyoruz ya, senin buraya şey diyelim, Allah sistemi, billahi sistemin diyeyim, orada anlaştık çünkü, senin billahin gereği öyle şekilleniyor. Yani sana öyle bana böyle dediğimiz aynı şey veya bu olay bazında da oluyor. Diyoruz ki mesela ben Nihan'la tanıştım, çok sevdim, ne güzel anlaştık. Mesela Yağız gelse, karşımda Yağız var, diyor ki mesela ya ben de Nihan'ı hiç sevmedim, hatta biz tartıştık dese. Şimdi neden aynı kişi, aynı kişiyle muhatap olmamıza rağmen, neden onunla farklı ilişki biçimi, benimle farklı bir ilişki biçimi oluyor dediğinde, işte bu kodların ve senin billahi gereği seyrinde hangi iş, hangi kavram, hangi sıfat vaktiyse ortaya çıkışı, işte onun esmaları gereği öyle oluyor. Onunla o yönden bağlanıyorsun, aynı kişi halbuki. Ve onunla o yönden bağlandığın için de Halik bari misafir geliyor, sana öyle şekillendiriyor, bana böyle şekillendiriyor. Anlatabildim mi? Yani nasıl bir çeşitlilik içinde ve nasıl bir özel bir seyir alanında yaşıyoruz? Bunu buradan da hani buradan artık tefekkürlerinize bırakıyorum. Bir sürü örnek verebilirim. Ama bunu unutmayalım. Halik, bari, musavvir. Yani buradaki tohum tek bir kod. O tohumun kendini en az 99 modelle bari olarak ve her biri birbirinden farklı olarak ama tam da senin takdir ettiğin biçimde musavvirle şekillenerek karşına gelmiş halini yaşıyorsun şu alanda. Ve beyin bunu otomatik yapıyor. Yine ona ait her kürsüde çalışacağız. Beyin bunu otomatik yapıyor net bir şekilde. Sen şöyle durmuyorsun mesela. Bugün de karar verdim. Nihan'a böyle takdir ettim, işte Zühal'e şöyle takdir ettim, bana yarın şöyle görünsün, böyle görünsün yapmıyorsun mesela. Beyin bunu gelen tesirler, ki bu tesirler evet biz gökyüzündeki astrolojik tesirler gibi diyoruz ama çok gördünüz ki senin sisteminde senin dışında bir şey yok. Şimdi gezegenler beni geldi tesir olarak etki altına aldı dediğinde o zaman bir dışsallıktan bahsediyoruz değil mi mesela? Halbuki bu böyle olmadığını biz konuşuyoruz Kur'an derslerinde. Senin sistemin, senin kendine baktığın yer itibariyle taktığın değişik güneş gözlükleri diyelim mesela. Sen kendine hangi anda, hangi kodda, hangi o billahideki durumun itibariyle hangi anda, hangi yönde kuvvenle bakıyorsan işte o gün o gözlüğü taktığın gibi. Merkür gözlüğü, Jüpiter gözlüğü, Venüs gözlüğü ne diyorsan buna. Dolayısıyla bu bakışın senin için kendine adeta dediğim gibi gökyüzünden kendine değil, kendinden kendine yolladığın astrolojik tesirler diyelim. Bu ne demek? Kendine bakışının modeli diyelim buna. Kendine bugün ay ne kadar da iyiyim diye bakmak da var. Ertesi gün ay berbatsın, bugün de çok kötü görünüyorsun diye bakmak da var. Şimdi diyelim ki sen kendine baktın ve beğenmedin o gün. Kendine bir negatif dediğin ya da bir böyle sıkışık bakışla baktın ya, tabii çeşitli sebepleri var ama hani sonuç itibariyle diyorum ben. Senin orada kendine yaptığın şey mesela gezegense olay Satürn bakışı. Kendi sıkıştırmak, disipline etmek için biraz kendi canını yakmak mesela. Kendine bugün harika olarak ifade ettin. Jüpiter bakışı diyelim buraya mesela. Tabii onların hani şeylerini çalışacağız hep surelerde ama nihayetinde kendinden kendine tesir dediğinde arada bir aslında başka bir şey işlemiyor. Başka bir gezegen, başka bir varlık, anlatabildim mi? Teknik boyutundan diye konuşuyoruz ya şimdi, o zaman biz bunu söylemezsek kendimize yalancı oluruz. Yani ben şimdi size burada teklik, zati seyir bahsedip de Jüpiter de geldi sana şunu yaptı desem yalan olur değil mi? O zaman iyice kafanız karışır. Her şey bu anlamda kendi boyutu itibariyle bir miktar konuşulabilir cümlelere ve bir hatta sahiptir o kelimeler, cümleler ama hani iş burada esmalarsa kendinizi ettiğiniz şey esma kombinasyonları ve ruhaniyeti itibariyle gezegen olarak kendini gösteren yapıları sizin güneş gözlüğünüz olduğu gerçeği, sizin kendinize bakmanızı sağlayan veri tabanı olduğu gerçeği, anlatabildim mi? Anı paketi olduğu gerçeği. Ve o zaman senin burada dediğim gibi Halik Bari Müsavvir dediğinde kendini hangi noktadan, hangi gözlüğü takarak baktıysan ve billahi gereği seyrinde hangi iş planın varsa o an itibariyle, işte ona göre şekilleniyor senin için bütün varlık sahası. Ve ona göre müsavvir olarak tasvir ediyorsun kendi dünyanı. Ve bu tasvir dediğim gibi senin bilinçli dereceden oturup da yapabildiğin bir şey değil, beyin bu tesirleri otomatik alıyor ve kendi veri tabanın, yani o geldiğin son hal, son duruş itibariyle hepsine bir eşleştirerek senin için şekillendiriyor. Ve bu şekil çok tabii daha ilginç de yerleri var, onu surelerde konuşacağız ama senin aslında akılla hesap edebildiğin şey ölçekte değil. Beş duyu kaybına göre yaşıyorsan. Ama dediğim gibi zati seyir ya da esmalar, sıfatlara hakimsen evet bunu anlayabiliyorsun, takip edebiliyorsun. Devam ediyorum. Burada tabii yine Halik Bari Müsavvir ama her an işlediğini unutmamanızı tekrar altını çizerek devam ediyorum. Çünkü yani iş bu bil kalem, kalem suresi, işte oralara gideceğiz de alaktayız. Ne dedik? İkra dedik. Ve dedik ki zati kuvvelerinle halk ettiklerin üzerinden seyret dedik buna mealen. Yoksa sistemi oku deyip bırakmadık. Bu sistem nasıl okunur arkadaş deyince ikra kelimesi zaten işaret ediyor ki zati kuvvet ve kudretinle halk ettiklerin üzerinden, Rabbani o özelliklerinle halk ettiklerin, halik olarak halk ettiklerin ve bu halk ettiğinin de bari olarak çeşitliliği üzerinden, musavvirle tasvir ettiğin sahnen üzerinden oku diyor, seyret diyor mesela. Dolayısıyla bu çok önemli, üçü. Yani hepsi önemli, bu üçü bir tık daha şimdi burada otomatik olarak hani sizin için dediğim gibi hani dikkatinizi çeksin istiyorum. Ve tabii burada o bir şeyin 99 olarak hani kendini gösterdiğini takip etmek zorunda mıyız dediğinde hayır. Belki şöyle, belki merakınızı, belki yolunuzdur, evet takip edeceksiniz ama yani mevzu burada görünen bir şeyin kalan 98 ile bağlantı içinde olduğunu da hatırlamak belki. Anlatabildim mi? Sana göre bir iş yapıyorsun. Sana göre bir ilişkide, bu ilişkide bulunuyorsun ve sana göre sadece o şeyle ilişkin olumlu ya da olumsuz olarak sana bir şey getirecek zannediyorsun. Halbuki buradaki bari gereği diyor ki sen bir şey yaptığında kalan 98'e de yapmış oluyorsun diyor. Anlatabildim mi? Getirisi de götürüsü de. Buna göre bence düşünülmeli günlük yaşamda. Hani bu bir korku veya şey değil mi? Buna göre okuma. Hani okumaktan önce her şeyin birbiriyle enteresatte de her şey birbiriyle bağlantılı varlıkta. Nasıl bağlantılı? İşte bu bari özelliğinden yola çıkarak halik olduğunuzu hatırlayarak ve musavvirle tasvir olduğu için bu kalabalık, bu çoklukta bu bağlantıyı unuttuğunuzun farkına vararak bence burası tefekkür edilmeli. Yine Gaffar esmasına geldiğimizde tabii arkasından bu çok hani af kelimesi de var ya, affediyorum falan, böyle bir işte diyor ki annemi affediyorum, komşumu affediyorum var ya, bu da bunun içinde saklı tabii. Afiv esması da var ama mesela Gaffar kelimesi diyor ki Türkçe dilediği tüm kusurları bağışlayan, ama dilediği diyor, yani işte bazılarını bağıştan dilemiş, bazılarını es geçmiş, ona cezası kalsın demiş gibi anlaşılıyor ya. Mesela Gaffar kelimesi hepsini, o ganiyi hatırlayın veya gaybı hatırlayın. Bakın G'ler olduğu zaman bunu hatırlayın. G'ler olduğu zaman görünenin ötesinde bir alan olduğunu hatırlayın. Bir zenginlik. Bu her neyse, bu çok çokluk yani zenginlik, ama hani henüz çiçekte gelmemiş olduğunu bir hatırlayın. İşte adınız gayedir mesela, ne bileyim başka aklıma şimdi gazozdur mesela içtiğiniz. Hepsi dahil. Yani burada şey yok. G'yi gördüğünüzde gerçekten küçük birim, büyük birim ayırt etmeyin. Hep daha böyle bir arkada kocaman bir şey, bir görünmemiş, henüz kendini görünüre tezahür olarak çıkarmamış bir alan olarak hatırlayın. Ve Gaffar dediğimizde buradaki dilediği tüm kusurları bağışlayan diyor ya, bir miktar Türkçe yetmiyor. Gaffar diyor ki bu görünmeyen, henüz tezahüre gelmeyen büyük alan içinde yok olur o şey diyor. aslında harflerine baktığımızda. Yani nedir? Mesela bir suç dedin. Hani bağışlamak varsa bir suç var ya ortada. Halbuki suç değil ama suçmuş gibi düşünelim. O ortada görünmüş bir model var. Ve bu modelin daha büyük bir alan tarafından kapsandığında yok olması. Nedir? Şekerin çayda erimesi. Şimdi çay şekere gaffar oldu. Anlatabildim mi? Şeker çayda eridi, yok oldu. O zaman çaya şunu demiyoruz. Çay bu kesme şekeri diledi, onun kusurlarını bağışladı. Şekerlikteki diğer şekerleri es geçti, onun cezası devam ediyor. Diyebilir miyiz mesela bunu? Bana göre diyemeyiz. İşte gaffar esması varlıkta ayrım yapan, dilediğini bağışlayan gibi çalışmıyor. Diyor ki ilgili alanda o küçük olarak kendini göstermiş modelin daha büyük alanda yok olması suretiyle bütün kayıtların dönüşmesi ya da ortadan kalkmasını, perdenin kalkmasını, değil mi? Şeker çayda eridiğinde hakikatine kavuşmadı mı? Çünkü şekerin içindeki, artık ben bilmiyorum şeylerin öyle kimyasal çözümünü söyleyemem. Bir tek glikozu biliyorum mesela, ama mesela şeker çayda eridiğinde de o da artık şeker yok, glikoz var çayın içinde diyebilir miyiz? Ne yaptı? Şeker, o mesela kesme şeker beyaz şeydir ya, tane tanedir ya şey ezildi. Şeker o tanecik, onun bedeni olsun. Tanecik ortadan kalktı. Yani gaffar çay onu bağışladı. Şekerin şekerliği ortadan kalktı. Hakikati glikoza kavuştu. Diyebilir miyiz bunu mesela? Mealen bunu söyleriz değil mi böyle olunca? İşte gaffarı böyle anlayalım. Yani o şeyin model olarak kendisinin daha büyük bir katman tarafından sarıp sarmalandığında veya kendini orada bulduğunda bir başka boyutta, bir başka formda, daha hakikat, daha perdesiz noktadan kendini ifade etmesi ya da bütüne kavuşması. Anlatabildim mi? Şimdi birisi öldüğü zaman bedenini toprağa koyuyorsun ve o beden orada, o zaman toprak gaffar bedeni bağışladı. Doğru mudur? Bir meade doğrudur. O toprak çünkü 3 gün sonra o bedeni çürütecek, bedenin kayıtlarından eser kalmayacak mesela, değil mi? Hani çayı, şekeri ve bu bedeni unutmayalım. Gaffar esması, ya Allah gaffardır dediğinde, tabii ki surelerde bambaşka yerlerinden de yine çalışacağız ama Allah gaffardır dediğinde bunu hatırlayalım ve G harfini başta gördüğümüzde hep o şeyden daha büyük, kapsayıcı bir alan ve o şeyin suretinin yok olmasını sağlayan, şimdi sorularınızı alacağım arkadaşlar birazdan, sağlayan büyük alan, büyük ve tanımsız alan, zengin alan olduğunu hatırlayalım. İşte bu başlığı böyle bir başlığı. Şimdi kahhar esmasına geldiğimizde de kahhar esması da dilediği her şeyi ortadan kaldıran, kahredici esma dediğimiz, biraz yakıcı çalışan. Yani yine aslında aynı şeyi yapıyor. Mesela ne yapıyor? Şey gibi, bir ılık çayda şekerin erimesiyle kaynar çayın içindeki şekerin erimesi gibi bir minik farkla daha yakıcı, daha acıtıcı, daha bu anlamda kişinin hayatında, önce başına gelenden örnek vereyim, kişinin hayatında başına bilmeden, farkında olmadan ve bir anda da olmak suretiyle genelde oluyor, başına bir acı olay gelerek o şeyin yok olmasını sağlayan. Nedir? Bir şey oldu, iflas etti. Bir şey oldu, ayrıldın. Bir şey oldu, birini kaybettin, öldü. Anladın mı? O bir şey oldu dediğin şey vesile, o ikisi arasında olurken çalışan kuvvet kahhar. Yani kahreden, kahhar. Anlatabildim mi? Şimdi dilediği her şeyi ortadan kaldıran dediğinde yine dilediğini şöyle anlayalım. Şimdi şekerlikte şeker vardı, ben çayımı öteki şeker, o bir tane şekeri attım diyelim ki. Bak neyi diledim? Diledim o şekeri. Eli gir, glikoz ol, hakikatine kavuş dedim. Ötekine de bir sen rafta dur mesela. Bir mealen böyleydi ya diledim. Şimdi kahhar da ihtiyaca binaen o gün, o dakika hangi iş ortaya çıkması gerekiyorsa, hangi kavram, hangi sıfatı kendisini kişisel ve esmasal özelliklerin dışında ifade etme vakti geldiyse, o aradaki birim suretlerinin artık yok olma, yani hükmünü kaybetme zamanını getiren ya da onun öyle ortaya çıkmasını sağlayan kuvvet, kahhar esması. Hani Allah kahhardır dediğinde Allah dilediği her şeyi ortadan kaldırır, doğru. Billahi gereği sen kahharsın dediğinde sen
Allah! çok üzüldüm.
Aman kedi. Hani. Evet, pardon. Sen kahharsın dediğinde ne yapıyorsun? Evinde, masanda, mesela çok basit yani çok küçücük birinde, tamam mı? Sen kahharsın dediğinde evinde masanda bir paket var. Diyorsun bu paketi açtın, içini aldın, paketi gittin, çöpe attın ve onu ortadan kaldırdın. Bu da dahil kahhar etmez. Bak, dilediğini seçtin, paketin içindekini yedin, dilediğini paketin dışı, dilediğini ortadan kaldırdın, çöpe attın. Bu kadar küçük birimde bile anlayabileceğimiz, bunu büyük birimlere yönelttiğinde sen kendinde karar, yani burada karar verdin hayatını bir şeyi bitirmeye, tamam mı? Ve diyorsun ki bu olumlu olumsuz hiç fark etmez. Özellikle güneş tutulması dedik ya mesela, ya da okudunuz ya da başka yerlerden okudunuz. Güneş tutulmasının büyük başlangıçlara ve bu anlamda bilimselden çok hani toplumsal başlangıçlara hizmet ettiğini söylüyoruz ya. Mesela bir şey başlatmak için aynı zamanda bir şeyi bitirin diyoruz. Ya da bitişlerinizi gözden geçirin, sizden gitmesi gereken şeyleri hayatınızdan çıkarın dediğinizde, şimdi kişi bunu yapıyorsa mesela kahharı çalıştırdı. Dedi ki buna artık ihtiyacım yok, birine vereyim. Buna artık ihtiyacım yok, göndereyim. Buna artık ihtiyacım yok, atayım çöpe. Her neyse, hayatında ortadan kaldırdı o şeyi. Anlatabildim mi? Somut olarak bile bir ayıklama ve bir şeyleri ortadan kaldırma yaptığında kahhar, ama aynı zamanda hal olarak diyorsun ki mesela ben çok öfkeliydim, karar verdim artık öfkelenmeyeceğim. Bu da, anlatabildim mi? O kadar her yerde çalışıyor ki, o kadar farkında olmadan çalışıyor ki, ama olay somuta geldiğinde, dedim iflas gibi, kayıplar gibi mesela, kazalar gibi ve ondan sonra senin hayatından bazı şeylerin veya birilerinin çıkması gibi olduğunda daha yakıcı oluyor ya, daha yüksek kuvvette, yüksek oranda kahhar çalıştı diye düşünebilirsiniz ki yine Allah kahhardır dediğimde bu anlamda senin sistemin büyük planda artık yönüne ve rotana göre kendine bakma gözlüğün ya da baktığın rotanın değişmesine göre az öncekilerin hayatından çıkmasını sağlayan yakıcı kuvvet. Ama biraz yakıcı, yine söylüyorum, yakıcı. İçinde bunun kendini gösterme modeli biraz krizlerle, biraz kayıplarla gerçekleşiyor. Bütüne baktığında rahmet midir? Evet, yani sen burada dediğim gibi bu gözlüğü takıyordun, çıkardın onu, attın bir köşeye veya koydun kutusuna, bu gözlüğü takıyorsun. Şimdi sen onu kaldırdın artık, ortadan kaldırdın. Yani ona eziyet ettin değil, anlatabildim mi? Artık başka bir gözlükle bakıyorsun. Dolayısıyla onu kaldırdın ama senin için yine bir rahmet. Daha başka bir alanda, daha başka bir renkte seyrediyorsun. Ama dediğim gibi insan olarak yaşadığını zannediyorsan, beş duyuya dayalı olarak bir yaşam penceren varsa biraz fazla yanıyor olabilir kişi. Yine Vahhab esması bu anlamda karşılıksız olarak ihsanda bulunan diye çevirdiğimiz ve Allah Vahhab'tır, karşılıksız verir, hiçbir şey beklemeden verir, anne gibi rahmet eder, karşılıksız sever, verir gibi böyle metiyeler düzlüğümüz Vahhab esması. Ve bu da mesela, bunu da örnek vereceğim, akrep esmalarındandır, burç olarak bakanlar için söylüyorum. Şimdi karşılıksız olarak ihsanda bulunma Allah'ın işi. Yani billahinin işi. Yani sen karşılıksız olarak ihsanda bulunmalısın. Vahhab sende, aktifse. Ve bir bulunuyorsundur zaten. Ne dersin? İşte Nihan'a yardım edersin. Ayşe'ye işte elindekini paylaşırsın. Ötekine paranı paylaşırsın. Neyse, bu hep bir verici dediğimiz özellik ortaya çıkar sende ve asla şey aramazsın yani. Sen de bana çay ısmarla, ben sana şunu yaptım mesela. Böyle bir hani çıkar ilişkisi içinde değilsindir. Sen sadece yapıyorsundur normalinde. Ama bir de bunun alt birimlerde kişinin haritasının ya da doğum planının bütününde bu daha böyle cemal esmalardan çalışınca işte verici, sevecen, destekleyici dediğimiz özellikler olarak kendini gösteriyor. Ama dediğim gibi harita sıkışık, doğum planı sıkışık veya kişinin ne şekliyle doğmuş olursa olsun kendine attığı perdeler ve kilitler dolayısıyla geldiği yer itibariyle sıkışık bir programı varsa, yani yazılımı varsa o an itibariyle. Kişide vahhabın ortaya çıkışı tam olarak dolandırılmak suretiyle ortaya çıkıyor. Dolandırıyorlar o kişi. Parayla dolandırıyor. Sömürülmek olarak ortaya çıkıyor. Anlatabildim mi? Bak, birinde de veriyor Nihan'a, Ayşe'ye patmaya. Verici parasını, eşyasını, desteğini. Ötekinde de veriyor. Ama burada o vermiyor. Alıyorlar. Anlatabildim mi? Vahhab'ın böyle bir enteresan alt birim modeli var. sömürülmeye açık veya herkes de beni bak mesela şöyle, herkes de beni dolandırdı, herkes de beni aldattı, herkes de beni sömürdü. Ne bu sömürü? Mesela parasal, duygusal, cinsel, ilişkilerde, ondan sonra dediğim gibi fikirlerde, düşüncelerde, değil mi? O kadar çok sömürülme alanlarından bahsedebiliriz ki mesela. Ama diyelim ki şimdi parasal olsun bu. Beni de herkes dolandırıyor. Ne yapsam? Şöyle şöyle. Hatta borç veriyorum geri gelmiyor dediğinde aslında tanım bir nevi yanlıştır. Vahhab esması çalışıyordur. Kişi burada bilmediği için öyle zannediyordur. Mesela şey gibi, karşılıksız olarak ihsanda bulundu. Aslında tanım budur. Vahhab'ın çalıştı. Tabii ki böyle kullanmayacağız ama bilmek açısından söylüyorum. Vahhab esmam devreye girdi. Vahhab'ı küçük birimde çalıştırdım dese doğrudur mesela mealen. Anlatabildim mi? O yüzden bir de akrep esması dedik ya Vahhab'a. Akreplerde ve terazilerde de aynı şekilde böyle bir vericiliğin modelleri ama sömürülme yoluyla, kriz yoluyla ama dediğim gibi destek yoluyla çalışıyor. Eğer bu anlamda hayatınızda böyle şikayetleri olan biriyseniz bunu bir düşünün. Vahhab esması sizde uyanmıştır ama alt birimde çalışıyordur. Çeşitli kilitler veya perdelerle alakalı. Veya senin musabbirin şimdilik böyledir. O yüzden Vahhab böyle çalışıyorsa bilinçli olarak düzenli sadaka vermek bunu normal sistemine rezone eder. Ya da normal frekans neyse ona tekrar rezone eder sizi. Bu da belki düşünülmesi bir yer. Çünkü çok günlük çalışıyor burası. Ve yine Allah karşılıksız olarak insanda bulunuyor dediğinde senin billahinin karşılıksız olarak insanlarla ilişkinde Vahhab üzerinde nasıl çalıştığını da belki hani bu mealde daha genişletebilir, düşünebilirsin. Ve bu Vahhab'ın gerçekte istediği nedir dediğinde, yani neden karşılıksız veriyor Allah denmez. Çünkü o sistem kendi gerçeği. Yani Allah durup da karşılıksız vereyim falan değil. Sadece tek bir bilincin, tek bir anlık seyrinden ve o seyrin ortaya çıkardığı alemlerden ve varlık sansından bahsediyorsak, oturup saatlerce plan yapmış bir tanrı var da her bir gezegenin kaderini yazmış değil tabii ki. Öyle olunca senin sistemin billahinde tek bir anda bir seyir gereği zaten bunları ortaya çıkarıyor. Doğal olarak aslında her model ortaya çıkıyor ve senin mahrabın burada istediği şey kendine tam temas etmek. Anlatabildim mi? Şimdi deriz ya, mesela kişisel özellikler ya da kişisel gelişimde şeyler, kendini besle. Mesela kendini beslemek ne demek dediğinde duygusal ya da ruhsal besle diyoruz mesela ya. Şimdi bu ne demek dediğinde bunları her birinin soruyla açarsan arkada ulaşacağın yer Vahhab esmasıdır. Kendini besle dediğinde sen kendini hakikatinle temas et, seyirde olduğunu veya seyirde olduğunun farkında değilsen de sen kendinin bu beden olmadığı, bunun daha ötesi bir bilinç olduğunu hatırlamaya yönelik adımlar var ya. Şimdi hangi taraftan bakarsan bak, kendini beslemek öz boyutla kendinle ilgilenmek ve o alandan ilişkiye girmektir. Şimdi Vahhab'ın buradaki durumu kendim dediği, şimdi sen bir kişisin, bariyi hatırlayın, bir 98'e bağlıdır ya, bir kişisi 98 burada sureti, mesela öyle diyelim. Ve her birinin de kendini oluşturma kabiliyeti, dolayısıyla her birinin de 98'i ve onların da 98'leri dersen nasıl bir kalabalıktan bahsediyorsun sahnende ve dünyanda ya. Halbuki bir kişiydin sen başlarken. İşte senin kendine temas edip kendinle o kendini besle dediğimiz ilişki biçimini, kendine dokunma, ruhsal varlığın itibariyle ya da katil itibariyle kendi besleme nokta dışarıdakilere bir şey vermek suretiyle gerçekleşiyor. Hatırlayın dedi ki kimi içsel seyirdedir, kimi dışsal seyirdedir. Bu İsevi Musevi bilinç gereği. O zaman benim içselse buradaki seyri ben belki o anlamda hani kendimi beslemeyi ruhsal veya duygusal veya işte hakikatimle ilgilenmek beni ona götürecek araçlar olarak yaşıyorum da kendime böyle veriyorum karşılıksız teması ya da iletişimi böyle kuruyorum. Ama bir başkasının dışsallıktır seyri. O zaman o ne yapıyor? Diyor ki Yağız'a verdim, Ayşe'ye verdim, Zühal'e verdim, İrem'e verdim deyip bir şey veriyor ya ona. Destek, para vesaire. Bu icil formülü. İşte Vahhab orada dediğim gibi o suretler üzerinden kendine temas etmek istiyor. o pencere üzerinden kendiyle ilişkiye girmek istiyor. Anlatabildim mi? O yüzden karşılıksız ihsanda bulunur dediğimizde insana göre tarifi, dediğim gibi kendi içinde o diğerine veriyormuş gibi gözüktüğü şey, iki modelli iyicil ve gölge olarak ama vericilik ya da dolandırılmak gibi olsa da ama nihayetin tek bir hareket var, karşılıksız veriyor. İşte o karşılıksız vermenin altında kişinin kendiyle ilişki kurma ihtiyacı var. Hani bu anlamda dediğim gibi Vahhab da, yani eğer siz bir şekilde sömürüldüyseniz, dolandırıldıysanız veya bundan sonra olabilecekse hayat yani nihayetinde, bilin ki o alan, yani orada bir temsilci var, evet seni dolandırıyor, tamam bunun altını bir süre okuma yapacağız ama o alan senin kendine dokunmadığın alan. Senin kendinle ihtiyacın olan çıplaklıkta kendinle ilişkiye girmediğin alan ki orada Vahhab çalışıyor. Anlatabildim mi? Burası bana göre dediğim gibi belki tekrar kaydedinlersiniz. Bir kere daha hani belki dikkat edilmesi gereken yer. Böyle bir enteresan Vahhab'tan bahsediyoruz ki daha bir sürü de yani şeye girdiği zaman kendi tekliğini yaşamak isteyen ve bunun için yaşam verdiği varlıkları besleyen diye de tarif edilebilir. Hani sözlük yazıyor olsam böyle yazardım mesela. Evet. Şimdi Rezzak esmasına geldiğimizde en çok bunu örnek veriyorum zaten. Artık öğrendiniz bence. Rezzak yemek yapıyorsan Rezzak tamam çalışıyor. Yemeğini paylaşıyorsan Rezzak. Para veriyorsan birine o anki maaşının arasında katkılamıyorsan Rezzak. Birine bir bilgi paylaşımı yapıyorsan Rezzak gibi ve sende olanla başkalarını besleme halin ise senin Rezzak çalışıyor diyebilirim ve tabii ki sonsuz manalarıyla sürekli besleyen diye tarif ediyoruz. Çünkü sonsuz manalar dediğimizde Rahman'ı hatırlayın. Yukarıda konuştuk. Rahman senin sonsuz, sınırsız esma ve sıfat alanında, merkezinde. Yani potansiyel demek bile yanlış aslında. Boyutundu. Dolayısıyla R harfini gördüğümüzde başta baş harf olarak Rahman'ı hatırlayın arkadaşlar. Rabb'ı hatırlayın. Daha birçok şey de hani en genel buraları konuştuk diye söylüyorum. Rezzak varsa sen Rahman potansiyelinden ya da Rahman boyutundan varlık boyutuna akış yaratan, varlık boyutunda kuvvetinle, kudretinle oradaki teması sağlayan, mealen sonsuz manalarınla varlık sahanı sürekli besleyen oluyorsun. Billahi gereği. Dolayısıyla besliyorsun. Bunun yani daha böyle hani çok çok aklınıza gelen bütün beslemeler bu anlamda Rezzak'tandır. Bence şimdilik yeterli. Ve Fettah esması diyoruz ki sürekli, zaten bunu da zikirlerde konuşmuştuk. Sürekli aşama kapıları açan, maddi, manevi tüm tıkanıklıkları açan kuvvet. Ama Fettah esması burada pardon bir saniye özen çok pardon. Acil olabilir. Şimdi Fettah esması dedik ki mesela kişinin, bütün şeylere diyoruz hatta bunu baş harfi, kişinin hani böyle senin bir yaratılış amacın var ve senin eğer bir yaratılmış zaten seyredeysen bir gözlüğün var, bakıyorsun ya, yani varlıkta kendini beden itibariyle bulduğun için de nihayetinde baktığın bir yön var şu sahada. Dolayısıyla seninkiyle işte X kişininki aynı değil dediğin bir modelleme var bu sistemde. Bir yazılım var. Şimdi senin yazılımın hangi başlık, hangi kodlar içeriyorsa, zati seyir dahi olsa bu sahnenin kendine has bir kodu var ya zaten. Şimdi F'ler, Fettahlar burada işaret eder. Hep oradaki sana özel olan orijin boyutunu ifade ediyor. Anlatabiliyor. Ferdiyet boyutunu ifade ediyor. Hani ferdi esması dediğinde. Ferdiyet boyutu dediğinde arkasından F ve Fettah da buraya getirebiliriz. Fettah senin kendindeki o boyuta temas etmeni, kendi orijinal doğanın oraya giden yolda perdeler var ya tabii ki şu beden dolayısıyla. O doğanın önündeki tüm engelleri kaldırarak o orijinal forma temas etmeni sağlayan kuvve Fettah esması. Dolayısıyla da ne yapıyor? Şimdi ben orijin boyutum itibariyle kendi seyrimi şimdi bir başkasının anlattığı gibi, bir başkasının öğrettiği gibi değil. Zaten başkası yok da yeni ve güncel olan haliyle kendime temas edeceksem işte buradaki ben O zaman doğal olarak bütün perdelerden özgür biçimde, değil mi, bunu orijinalime ortaya çıkarmış olmalıyım ya. O perdeler kimler? İşte nedir? Atıyorum, benim hayatımda biri vardır, ilişkim bozuktur. Benim hayatımda bir iş vardır, benim canım sıkıyordur. Benim hayatımda bir duygu vardır, gölgedir, hala orada ustalaşamamışımdır. Bir şey vardır, beceremiyorum gibi gibi. Bu tıkanıklık gibi ifade ettiğimiz, yapamıyorum dediğimiz, ulaşamadım şu konuya, şu insana, şu özelliğe dediğimiz başlıklar benim perdelerimdir zaten. Anlatabildim mi? Çünkü ben Rahman olarak burada sonsuz sınırsız özelliklere sahipsem, Rahim olarak da bunları ortaya çıkarmaya, doğurmaya muktedirim zaten. Ama bunu eğer yapamadıysam veya henüz vakti gelmediyse, benim burada küçük birim olarak kalmış, henüz daha kendini öz boyuttan ifade etmemiş çeşitli tıkanıklıklarım, kilitlerim, perdelerim vardır, değil mi? Yani hep güneş ışığı ve perdeyi de örnek vermişizdir. Perdem vardır. İşte o perdelerin benim için, hani baktığımda tarifi şudur: benim bir travmam var, benim bir paternim var, benim bir işte sağlıkla oluşturamadığım ilişkim var dediğinde, onlar bu tıkanıklıklardır ve dolayısıyla Fettah bu anlamda onları doğal olarak açar. Çünkü Fettah'ın işi benim orijin boyutumdan kendime bakmamı, kendimi oradan ifade etmemi sağlamak ve ona giden yolda aradaki bütün şeyleri de doğal olarak hayatımdan çıkarır. O yüzden mesela Fettah en çok, ki ben Fettah'ın birim olarak da bir alt boyuttan bir tarif yapayım. Mesela bir çilingir ustasının yaptığı işte Fettah esması çalışır. Gidip o kapıları açar ya, kilitlidir o kapı, gider ne derler, aletleriyle, araçlarıyla o kapıyı açar ya. İşte onun ortaya koyduğu iş Fettah esmasının bir sureti. Alt boyutlardan bir sureti. Ama Fettah mı? Fettah. Anlatabildim mi? Kapalı bir kapıyı açarak kişinin kendi orijin olan alanına geçişini sağlıyor mu? Sağlıyor. Çilingir Fettah işte. Anlatabildim mi? Yani hani baktığında hiç aklınıza gelmez, değil mi? Yani işte işin, hani diyor ya, Allah indinde işin küçüğü büyüğü olmaz dediği yer burası. Anlatabildim mi? Modeli olur. Model farkı olur, boyut farkı olur, mertebe farkı olur, olur da olur. Ama bunun büyüğü ya da küçüğü, değerlisi ya da değersizi olmaz. Fettah da böyle aklımızda kalabilir bence. Ve sen eğer Fettahsan, o zaman sen mesela diyeceksin, ben Fettah'ımı nasıl açayım, kendi kendimi çilingiri nasıl olayım dediğinde, sen birinin bir paternini, bir derdini, bir travmasını, bir tıkanıklılığını geçirmek üzere bu anlamda elini oraya taşın altına koyuyorsan, sen ona bir şeye ihtiyacın var mı diyensen, sen ona yapabildiğin ölçüde bir yardım yapabiliyorsan, bunun ne tür yardım olduğu önemli değil. Gözünün önünde bir tezahür etmiş biri bir konuda bir tıkanıklık yaşıyorsa, zaten birin 98'i, 98'lerin 98'lerini doğurduğunu hatırla, senden başkası yok dediğin sahnede, senin bir suretin orada zaten o konuyu yaşıyor. Hani ister çıkarcı zihne diyorum ki, zaten kendine yardım ediyorsun. Çıkarcı olmayana diyorum ki, Allah orada senin elinle iş yapıyor. İki şekilde de orada arkadaşın birinin bir sıkışıklığı, paterni varsa bir zahmet el atalım dediğimiz yer bizi Fettah'ın açılımına, Fettah olmaya, anlatabildim mi? Aktif değilse o kod aktif olmasına otomatik olarak hizmet eder. Kendi kendini dediğim gibi çilingiri olabilirsin. Böyle hani işleri gerçekleştirirsen. Evet, alim esması, bu da ilim sıfatı. Alim, Allah alimdir, Allah ilmin sahibidir diye tarif ettiğimiz ya da surelerde Türkçe meali böyle geçti esma. Zati sıfattır. Manaların oluşturduğu bütün formların ve kompozisyonların her halini bilen. Şimdi bunun örneği şu, mesela İşte ilim sahibi dediğin kişi, alimdir bu dediğin, hani böyle kitap alimi anlamında değil. Alim kitap mesela, o bilgilidir, bilgindir. Anlatabildim mi? Bilginle bilgi farkı vardır ya. Kitap okumasıyla bilgi ve o anlamda, evet, o alanlardan bahsedin. Ama ilim okuması alim yapar ya insanı. İlim Allah ilmidir. İlim varlık ilmidir. İlim bu anlamda ister tek bakıştan olsun ister fark etmiyor. Yani bu anlamda ilim dediğim yer bir hakikat penceresinden okuma hali diyebiliriz bu düzleme dönük. Dolayısıyla alim dediğinde, alim sıfatı birinde açıldıysa, ne kadar da çok biliyor, alim bu alim, öyle değil. O kişi kendi o şey gibi 98'in çokluğunu geçelim şimdi, 1 ve 98 olarak alalım. O kişi bütün 98'in halini bilir. Anlatabildim mi? Kendi 98'inin halini bilir. Yani alim sıfatı, ilim sıfatı dediğinde o 98'in hangi başlıkta, hangi modelde kendisini ifade ettiğini, kendisindeki hangi yüzün ya da cüzün, cüz demeyelim de yüzün, suretin temsili olduğunu, kendisindeki hangi perdenin ifade biçimi olduğunu, aynı zamanda da hepsinin kendince hangi rota için orada bulunduğunu bilir. Anlatabildim mi? Yani mesela alim sıfatı ne kadar çabuk harcıyoruz değil mi normalde? Yani böyle düşününce, düşünün yani alim gibi insan dediğimizde bir sürü yerde bunu normal günlük kullanıyoruz. Halbuki alim sıfatı, ilim sıfatı az buz bir şey değil gördüğünüz gibi. Çünkü birin 98'i bilmesi için o 98'in her birinin 98'ini de bilmesi, onun uzantısı 98'leri de bilmesi gibi gibi gibi kocaman bir şeyden bahsediyoruz. Diyeceksiniz ki birinin bunu bilmesi mümkün mü? Eşittir diyorum ben. Evet, Allah isminin gerçeğiyle temas ediyorsa mümkündür. Zaten o zaman 98'in detayıyla aslında hem bilir hem detayıyla olmaz ilişkisi. Anlatabildim mi? O yüzden Allah hani şey gibi burada nerede kullanıldı bilmiyorum da hani Allah'ı bilen her şeyi bilir gibi falan bu meale gelen şeyler söylüyor da gerçekten orası gerçektir. Yani Allah isminin işaret ettiği varlıktaki tek mutlak gerçeğin bu anlamda birincisi bilinemeyeceğini bilmek. Az önce dediğim gibi 98'in 98'lerin 98'lerinin bunu nasıl sonu yok. Düşünün ki bu bir kişiden bahsediyorsun. Bir de varlık sahası dediğinde sen billahi olarak buradasın ama şimdi buradaki şey sonsuz sınırsızda ortaya çıkmış bir billahi noktasısın sen. Anlatabildim mi? O zaman buradaki ekberiyeti hatırlayın. Yani Allah'ı bilmek onun bilinemeyeceğini bilmektir demişler değil mi? Ne kadar güzel mesela. Şimdi o zaman alim sıfatı burada dediğim gibi Allah ismi ya da Allah diye tarif edilen ki çeşitli coğrafyalarda çeşitli tanımlarla ve harflerle oraya göre ifade bulmuş olan tek mutlak varlıktan bahsediyorsun, bilinçten bahsediyorsun. O zaman onun işleyiş biçimini, işleyiş ya da alemleri oluşturma seyrinin ana dinamiklerini bilmektir mesela alim esması. Anlatabildim mi? Ama bunu dediğim gibi bildim diyerek Allah'ı bildim olmadığını da bilmektir. Çok çok enteresan bir geniş bir şeyden bahsediyoruz ilim dediğimizde ve alim sıfatı dediğimizde. Çünkü hani ilim böyle bir yerdeydi de bir insan ilmi bildi, ilimle muhatap oldu değil. İlmin kendisi mutlak değil mi? Allah mutlak. Allah'ın ilminde ilmini ilmiyle seyrettiği dediğin sahne varlık ve alemleri yaratıyor. O zaman senin ilmi bilmen değil, senin ilmin içinde var olmuş bir sureti olmanı bilmen belki buna giden yol olabiliyor. Dolayısıyla bunu tabii ki alt birimde nasıl oluyor dersen, alt birimde tabii ki burada gerçekten kendi işine dair, kendi yaşam sahnesine dair o anlamda kendi halinden haberdar olmak. Bakın yine işine dair bütün kitapları okumuş, bütün eğitimleri almış değil. Kendi işi, gücü, yaşam duruşu itibariyle kendi sistemine vardır. Anasından, babasından haberdar. Çoluğundan, çocuğundan, arkadaşından haberdar. Bakın bunlar göstergeleri. Anlatabiliyor muyum? Ne bileyim kimin canı yanmış ondan haberdar. Komşusundan haberdar. Anlatabiliyor muyum? Bu hani var ya bizim klasik söylemler böyle sanki böyle geleneksel veya klasik kaldı da unutulmuş değerler. Anladın mı? Bu insan dediği, hani ne kadar güzel insan dediği kişisel özellikler var diye tarif edilen komşusundan, hastadan, açtan, yalnızdan, haberdar olarak herkese bir şeyi olan, muhataplığı olan diye tarif ettiğimiz o güzel insan modeli var ya, bu halde yaşar olmak. Anlatabildim mi? Yani kişinin kendi halini bilmesi şu değil. Ben kendimi biliyorum. Bugün duygumla yüzleştim. Yarın gölgemle yüzleştim. Travmamdan haberdarım. İşte niyetimden burası değil. Anlatabildim mi? Senin uzantın olan varlık sahasıyla gerçek ilişkide ve onlardan haberdar olmak. Anlatabildim mi? Bilmemiz gereken yer, dediğim gibi kendi gölgeni arıyorsan karşında canı yanan arkadaşın senin gölge halindir. Anlatabildim mi? Niye gölge halin? Benim travmam arıyorsam Nihan'ın canı yanıyorsa o benim travmamdır zaten. Benim haberim yoktur belki. Alim sıfatı gereği daha kendime tam temas etmeliysem. Anlatabildim mi? Yine arkasından gelen ki bunu son bırakacağım şey ya da bırakma bastı. İki tane daha yapacağız. Sorularınıza geçeceğim. Kabz esması ki kabz diye okunuyor. A'yı uzatarak. Bu bir anlamda fiziksel olarak da bahsettiğimiz gerçekten bağırsakların sıkışma hareketidir de bu küçük birimde. Bu da dahil, tamam mı? Ama büyük planda hani ishar ettiklerini yani zahir olarak ortaya çıkmış olanları geri alan ve kudreti altında baskıda tutan kuvve. Ve nedir bu? Kabz esması çok mesela tohumun hep meyveye dönüşünden örnek veriyorum ben bunu. Mesela meyve, hani meyveyi koy masaya, böyle tabii ki şimdikileri kastetmiyorum. Gerçek organik meyveden bahsedeceğim. Çünkü şimdikiler o hale gelmiyor. Önce onu söyleyeceğim. Yani şeyler, kimyasallar o hale gelmiyor. Normal meyveyi al dalından koy masana. O meyveye hiç dokunma birkaç gün. O önce böyle yavaş yavaş suyu nemi çekilir, kurur. Ardından buruşmaya başlar. Ardından buruştuktan sonra küçülmeye başlar. Küçülmenin sonunda kendisini burada gerçekten çürüme dediğimiz ama sağlıklı çürüme gerçekleşir burada tabii ki. Ve işin en sonunda tohumma ya da o çürüyen son kompost olarak da hazırlanıyor ya zaten bazı şeyler. Mesela bunlar da hepsi bu döngünün parçası. Onu mesela al o en son halini. İsterse en son hali böyle balçık gibi kalsın. Hiç fark etmez. İsterse tohumcuk gibi kalsın. Onu al toprağa göm. O yeteri kadar beklemeyi bilirsen onun kendine has bir süreci var. 3 gün, 3 ay, 5 ay, 3 sene her neyse kendi süreci var. Sistem oradan yeniden ortaya çıkış yaratmış. Anlatabildim mi? Şimdi o hal, yani o hani çürüme veya balçık ya da tohumcuk haline gelme halindeki bütün sürecin adı kabz esması. Yani zahirdi, meyveydi. O zahir olan, ishar edilmiş olanın kudret altında, baskı altında tutularak geri alınması, yok edilmesi. Anlatabildim mi? İşte orası kabz esması. Yani var olan görünmüştü. Vakti saati geldi, ister eceli geldi deyin, ister deyin ki işi bitti. Bunu yavaş yavaş, bakın insan da değil mi yaşlandıkça böyle küçülüyor yani eğer böyle bir şey, süreç olarak ihtiyarlığa varmaktan bahsediyorum şeyi. Ve o meyvenin önce yavaş yavaş küçülüp buruşup buruşup buruşup en son yok olma hali kabz esması. Sıkışarak, daralarak, küçülerek yok olma. Anlatabildim mi? Yani yine bir işletmeden örnek vereyim. Sıkıştın, müşteri gelmiyor, borçlar, vergiler, bilmem ne, bilmem ne. İşin en sonu sıkıştın, daraldın ve kapattın o işletmeyi ya, kabz hali. Anlatabildim mi? Çeşitli moda, iç dünyam böyle oluyor. Sıkışıyorsun, her şey iyiydi, bir şey oldu. Bir tutulma, bir aşk acısı, bir para acısı, her neyse. Tabii iç dünyada yavaş yavaş sık sık sık bir o konuyu artık gündeminden kaldırıyorsun falan. Her katmandaki doğrudur tarifine göre bir kabz esması çalışır. Ve Allah'ın ishar ettiklerini geri alması ve bunun için kudreti altını tutması dediğinde burada tabii ki hani şöyle bir şey var ya bu dünya ve bu evren kaç kere kendi sonunu gördü de yeniden yaratıldı bilmiyoruz gibi bir şey var ya. Hani buraya çok doğrudur yanlışı girmeyeceğim hiç. Doğrudur kendi katı itibariyle. Ondan sonra mesela kaç tane Adem nesli yaşadı ve yok oldu ve sonra yeniden ortaya çıktı bilmiyoruz dediğin yerlerdeki yok oluşlar kabz esması yok kahvar yukarıda söylemiştik ya onların gereği. Şimdi tohuma ve meyveye geri dönüyorum. İşte o parçacığı, partikülü İşte o balçık gibi veya tohumcuğu aldın toprağa geri koydun ya. Toprak da bir miktar bekledikten sonra yavaş yavaş bir de bakmışsın bir gün oradan filiz veriyor ya habersizce de olsa. İşte o hareketin adı da basit esması. Anlatabildim mi? Yani az önce kudret gereği baskılanıp yok olmuştu. Sıkışıp böyle büzülmüştü, buruşmuştu ve şimdi oradan yeniden açılıp da yeni bir başlıkta genişlik, renk ve modelle kendini gösteriyor. İşte o genişliği açılma, yayılma prensibi basit esması. Kabzla bas yan yana çalışır. İki, sırt sırta. Anlatabildim mi? Biri olduysa ötekinin gelmesi mutlaktır. Birbirinden ayrı çalışmazlar. Muhi ve Mumit gibi. Şimdi burada bırakacağım. Yine burada ben kendime işaret edeyim şöyle bir. Evet. Şimdi niye bırakacağım? Çünkü sorularınız var arkadaşlar. Oradan bir şöyle ekranı düşüreceğim. Bir saniye.
Hocam benim bir sorum var ama sözel olarak sormak istiyorum. Chat'tekiler bittikten sonra sorabilir miyim?
Tabii, tabii. Hatta sen sor istersen, ben şimdi orayı açana kadar şimdi paylaşımı...
Örnekle sormak istiyorum aslında. Tamam. Daha onu konuşmadık ama örnek diyelim ki birisinin benim hayatımda beni sıkıştırdığını hissediyorum. Ve diyorum ki burada mesela dar esması çalışıyor diyorum mesela. Daha onu konuşmadık ama örneğin öyle hissediyorum. Dar esması çalışıyor diyorum. Yani işte burada Satürn çalışıyor. Beni sıkıştırıyor diyorum. Şimdi şunu merak ediyorum. Aslında o kendi kendimi mi ben sıkıştırıyorum o insan vasıtasıyla ki sonra bir açılım olsun. Hani böyle mi bakmam lazım? Yoksa anlatabilir mi demek istediğim şeyi?
Anladım, anladım. Peki yoksası ne? İkinci alternatifin ne? Kendi kendini sıkıştırmıyorsa ikinci alternatifin ne?
İkinci alternatif yok gibi geliyor. Sanki ben kendi kendimi sıkıştırıyorum.
Evet.
Zaten o zaman o insan seni sıkıştırıyormuş gibi hissetmiyorsun. Sen diyorsun ki benim sıkışmaya hani ihtiyacım var bir sonraki adım atmak için. Bu insan da bana aracı. Peki o zaman... dar esmas ortadan kalkmıyor mu otomatik olarak?
Şimdi bunu bildiğin anda tabii ki kalkıyor ama dediğim gibi bu onun için sordum. Bir alternatifim varsa diyeceksin ki Ayşe yaptı, Fatma yaptı, astrolojik tesir yaptı, Allah bana bunu yazdı diyeceksin. Bu başka bir cevap şekli getirir. Ama diyorsan ki tabii ki kendi kendime sıkıştırıyorum diyorsan zaten onun için sordum ya. Otomatik olarak diyorsun ki bildiğin ya da bilmediğin düzlemde bir şeyin düğmesine basmışsın ki o şey sana bir sonra basit gelsin diye bir sonra demeyeyim. Hı hı. O şey sana görünenin daha öte ifade şekli olan genişlik, geniş pencere getirmesi için öncekinin kendini ortadan kaldırması gerekir. Öncekinin kendisini, anlatabildim mi? Hı hı. Belki yok etmesi, belki sistemi durdurarak geniş olanın ortaya çıkması gerekir. Bu onu o zaman biliyorsun. Şimdi dar esmasını daha çok tabii konuşmuş olacağız ama zaten tek gerçek var kendinden kendine. Anlatabildim mi?
Değil mi yani? Hani şöyle demem çok hani bazen orada şey yani bu böyle işte astrolojik bir tesir geldi ya da işte Allah yapıyor demek yerine böyle bakmak değil aynen. Mi aslında her zaman?
Evet. Evet tabii ki. Evet. Hı-hı. Zaten bu dersler onların pratikleri için ya. Burada o, da arada, o zaman nasıl soracağız? Nasıl anlayacağız? Nasıl bunu masaya yatıracağız dediğinde şu olacak. Bilinç kendinden kendine bir şeyin düğmesine basmışsın ya. Sen burada bilinçli mi, bilinçsiz mi? İki ayrım oluyor. Anladın mı? Zaten bilinçliysen bu sorunun sözünü bile etmiyorsun, gereğini yapıyorsun. Bilinçsizce yaptığın için o diyelim ki ben gelip canını yaktım. Sen durup kendime ne yaptım acaba ki Fatma bana bunu yaptı diyebiliyorsun. O zaman yine bana hesap sormak falan veya benimle didişmek gibi olmuyor da. Tamam mı? Tabii ki burada hani sistemin kendi dengesini nasıl korur, fiiller bazında başka türlü konuşuyor ama senin sorunun penceresinden soruyorum. O zaman sen zaten benim sana ne yaptığımla değil, onun senin başına neden geldiğiyle ilgileniyor oluyorsun. Anlatabildim mi?
Alim esması üzerine.
Aynen. Onun üzerine çalışmaya otomatik olarak başlıyor. Ya da yaptığı şey alim esmasını çalıştırmak oluyor.
Teşekkür ederim.
Rica ederim. Şimdi burada bir iPad bir el sallamış ama yani soru mu var? İsim yazmadığı için soramıyorum. Soru
ben
varsa...
kaldırmıştım. Soru vardı aslında tamam. Da söz tamam. Verirsiniz diye kaldırdım.
Tabii. Alayım şey, o zaman.
Tabii hemen size anlattığınız dalgada seçicilik ve alt esmasında alt birimde bende perde varsa bunu sömürülme ve dolandırılma olarak yaşıyorum ki ben normalde belki mizacım gereği de bunu yaşayan biriyim ve görüyorum ki alt birimini çalıştırıyorum. Üzerine çalışıyorum. Şimdi ben bunu size anlattığınızda doğru mu şey yaptım? Evli ilişki gibi. Yani bir şeyin üst aşırısı ve alt aşırısı. Yani yıkıcı boyutu pasif boyutunda kullanabiliyorum diye gördüm.
Evet.
Peki ben şimdi Vahab'ı çalıştırdığımı fark ettim. Diğer esmalar için de geçerli. Bunu daha mı çok zikretmeliyim? Yoksa bunun zıttında şunu şunu zikredip onu da görebilmeli miyim? Nasıl mesela çalışmam gerektiğini çok iyi idrak edemedim.
Aynen, zaten bunu söylemedim. Çünkü onu en son hani bütün esmalar geçken o zaman şimdi ne yapıyoruz kısmında söyleyecektim ama sorun itibariyle söyleyeyim. Esmaları evet zikredebilirsiniz de buradaki en hızlı diyeceğim aktive eden şey fiiller bazında hareket etmek. En hızlısı. Ama bu fiile sadık kalmanız lazım. Anlatabildim mi? Yoksa fiile sadık kalamıyorsunuz ya da öyle bir imkan yoksa tabii ki esma şeklinde de okunabilir ama esmanın hani dedik ya bir okunma prensibi var. Öncesinde koruma dağısını okuyacaksın. Temel esmaları okuyup ondan sonra sistemle arkasını ekleyeceksin. Fiili bazında da şu. Söz konusu Vahhab esmasıysa eğer kendine bir düzen belirleyerek periyot belirle. Mesela şu aralıkta şu kadar lirayı karşılıksız veririm. Veya şu aralıkta nedir? İşte 15 günde bir, ayda bir. Neyse senin için uygulanan. Ayda bir birine 50 lira veririm ya da ayda bir giderim birinin yemeğini yaparım. Ayda bir giderim birinin işini görürüm. Anlatabildim mi? Yani bir karşılıksız bir şey. Yani şimdi ben burada desem ki ayda bir gidin arkadaşlar şuraya bağış yapın yanlış. Anlatabildim mi? Evet. Seninki elle destek olmaktır, duygusal destek. Birisininki parayla olmaktır. Ama neyi yapabiliyorsanız ve hangi periyotta yapıyorsanız karşılıksız bir şey veriyor, yapıyor olmanız Vahhab'ı çalıştırır.
Bu evet. Vahhab için de diğerleri için sanki diğerlerinde de.
Aynen. Hepsi için. Fiillerden bahsediyor. Yani rezzam çalışmıyor diyorsan. Şimdi esmalar dediğim gibi onu en sonunda tekrar tabii ki çok konuşacağız bir kısmını ama rezzam çalışmıyor. Rızk konusunda sorunlu yaşıyorum. Sen rezzan kendisi ol. Onu aktif et. Ne yap? Git birinin rızkına vesile ol. Anlatabildim mi?
Evet.
Nedir? Paylaşabileceğin bir kap yemek vardır. Yapabileceğin onun için besleyebileceğin ona bir şey sunmaktır. Neyse bu. Yani esmaların manaları atarım. Biri sormuş arkadaşlardan gruba atarım bu dosyayı size. Mesela manası nedir? İşte rahmet eder. Hemen eşittir. Ben kime rahmet olabilirim? Rızkını verir. Hemen diyorsun ki ben kimin rızkını aracı olurum? Karşılıksız verir. Karşılıksız neyi kime verebilirim? Anlatabildim mi? İşte diyor ki affedicidir. Şimdi burada af kelimesini konuşacağız ama demin ki gaffardan yola çıkarak neyi kimi örtücü olabilirim? Neyi kimi kendi bünyemde onu çay şeker gibi onu kendi bünyemde öyle yapmış olmasına rağmen kapsayabilirim. Canımı yakmış olmasına rağmen onu kapsayabilirim. Anlatabildim mi? Bunları fiil olarak düşünmek şu anda mesela dosyada gelecek size. Tabii daha yani 4-5 tane konuştuk ya. Sonra evet. 99'u geçeceğiz ama yine de göz atacaksınızdır. Eğer kendinizde öyle bir şey keşfediyorsanız fiille buna adım atmak hem zikri halle zikir diyoruz ya halle zikir bu demek. Şimdi dille zikir esmayı okumaktır sayısıyla veya dakikasıyla. Halle zikir o esmanın kendisi olmaktır ve o fiili bizzat yapan olmaktır. Anlatabildim mi? Öyle bir göz atarsınız.
Ve bunu da şu an söyleyince itiraf ettim. Doğru mu teyit etmek istiyorum. Fark etmeden bana gelsin diye mesela işte Vedit'i okuyorum. Karşılıksız seveyim. Sonra karşılıksız sevmemi gerektiren hikayelere sanırım çekiliyor.
Tabii,
örnek
tabii,
veriyorum.
Tabii.
Aldatılıyorum. Yanlış yapılıyor bir
aynen.
Şekilde. Tamam. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
Rica ederim. Rica ederim. Evet. Şimdi buradaki sorular. Bir saniye bekleteceğim. Esmalar. Evet, esmalar için koruyucu dualar. Evet, orayı konuşmuşuz. Görüntü manuel olarak tarafından ayarlanabiliyor. Yapmaya çalıştım. Belki o anda yazdınız. Bir arkadaşınki orada kilitli kaldı. Benimkini teke almadı. Dönüşüm de kaharla ilgili. Evet. Hibe etmek heba oldu gibi mi? Yani evet diyeceğim ama heba burada başka bir kelime. Yani günlük kullanım dilinden sorduğun için evet diyorum. Ama hebanın bambaşka bir anlamı var. Onu da konuşuruz. Burcu Vahhab esmasını zikretmek sömürülmek anlamının üstüne çıkmamıza yardım eder mi? Zannedersem az önceki soru cevap yardımcı olmuştur. Yani Vahhab diye zikretmeyin. Vahhab'ın burada bir fiil bilinçli olarak uygulayıcısı olun karşılıksız verme noktasında. O zaman öteki türlü sizden çıkış olmasının önüne geçmiş olursunuz. Ali'nin ve Ali'nin farklı ismi aynı. Aynı ama Ali, normalde Ali'imdir ama hızlı söyleyince Ali'im, Ali'im, Ali'im diye böyle hızlı Y'yi yer burada dil hani aynıdır. Aynen R harfiyle başlayan şeylerin besleyen olma hali ne anlama geliyor? Yani Rahman manasına işaret eden, Rab manasına işaret eden bir frekans vardır diyeyim R'nin. Rahimdeki varlıklar içinde seçtiğine kendini tanıtandaki anlam. Adını numarasını hatırlamadığım bir ayetteki hidayeti istediğini veririm çevirisiyle bağlantılı mı? Evet, aslında evet. Kendinde hani şey seçtiklerine dediğinde bu seçmeyi şöyle işte Yavuz'u seçti de Gülhan'ı seçmedi gibi anlamayın. Ne oluyor mesela? Bakın şimdi burada iki tane ders var olsun bu saatte. İşte Ayşe'nin dersini seçmesi Fatma'nın dersine girdi dediğinizde siz burada o Ayşe ile Fatma'yı kıyas mı yapıyorsunuz? Hayır. Veya biri iyi bir kötü. Hayır. Siz diyorsunuz ki Fatma'dakine ihtiyacım var deyip buraya geliyorsunuz ya. Buradaki seçmeyi ihtiyaca binaen sizin sisteminizin kendini gerçekleştirme yolunda ihtiyacınız olanla buluşmak olduğunu alabilirsiniz bu seçme. O zaman hidayeti istediğimi veririm dedi. Evet, yaratılış amacı doğrultusunda oradan açığa çıkar hidayet diyebilirsin. Evet, Burcu, Meral'e verdiğiniz cevap üzerinden peki bu durumun bizi pasifleştirmesinden kendimizi nasıl koruyabiliriz? Emin ol oraya da geleceğiz. En sevdiğim şey aktif teslimiyet diyeceğim. Şimdi ben diyorum ki mesela Meral'in sorusunun üzerinden şey gelir ya tam da Burcu'nun dediği gibi pasif teslimiyet. Herkes sana bir şey yapıyor sen dur bakalım kendime burada ne yaptım acaba deyip işi yani mesela karşılık gereğini vermek falan anlatabildim mi? Buralarda bir burası pasif teslimiyet arkadaşlar. Aktif teslimiyet şu. İşin zahirde gereğini yaparım ama kalbimde oraya karşı bir şey anlatabildim mi? Gütmem. Nedir? Meral benim canımı yaktı. İşin gereğini yaparım arkadaşım niye benim canımı yaktın derim. Meral ne dediyse ona göre davranışımı belirlerim. Anlatabildim mi? Veya neyse onun bir faturası vardır masaya getiririm. Ama kalbinden Meral'in gerçek olmadığını noktasında Meral'e kin gütmem. Meral yaptı demem. Meral üzerinden bu konu geldi beni buldu diyerek kalbimde bu yer eder. Anlatabildim mi? O yüzden dediğim gibi hani burası benim kalbimde yer bulan ama Meral'e gereğini ne yapıyorsun arkadaşım deyip masaya getirmemi sağlayan şey burası aktif teslimiyet. Öteki pasif teslimiyet. Orayı konuşacağız ama derslerde yani esmaların içinde de geliriz zaten buraya. Evet. İsim ve soy isminizin birleşmesinde kabut esmasını çalıştığını keşfetmişsek engel oluşturduğunu, yavaşlattığını söyleyebilir miyiz? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Vallahi bir bakmak lazım ya. Böyle çok hani şunu yapmalısın gibi bir reçetesi yok. İstersen Ece yaz bana bunu. Ben bir şeye bakayım. Yani çünkü şey gibi diyor. Evet hadi şunu yap dediğim ortak bir reçete yok anlatabildim mi? Kişiye özel. Belki sen gerçekten onu yapmalısın. Belki bu senin mesleğinde kendini göstermeni sağlayan bir kuvvettir. Nedir mesela? Kabz esmasına ne dedik? Var olanı geri alan. Kudretle onun yok olması, küçülüp yok olup sonra başlamak üzere geri alınmasın dedik. Şimdi sen burada icra memurusundur. Sen kabz esması kullanıyorsundur. Anlatabildim mi? O zaman şimdi bu benim ismim bunu çalıştır diyor dediğinde eşittir. Buna müdahale etmemen gerekiyor ama diyelim ki bilinçsizce ettin. O zaman bir an daha istifa ettim olur. Bir an daha işten atıldım olur. Şimdi anlatabildim mi? Bu örnekteki gibi. Yani neyine yarıyor bu senin? Onu ortaya çıkarman gerekmeseydi o şey orada olmazdı. Bunun bilincinde miyim, bilinçsizde miyim? Yani arayacağımız şey müdahaleden olmak bunu bilinçli mi, bilinçsiz mi yaptım? Ve şimdi bu iki sahneyi de görürsem zaten rota kendisini belirler. Evet, Esra sorun değil diyorum resmi kaldıramadığın için. Başak Burcu esmasına, Nalan, geleceğiz oralara da diyeceğim. Tek tek geçmiyorum ama hani özellikle vurgu kazanması gereken ama evet oraya geleceğim merak etme. Bir numarası hasip esması diyeyim. Ondan sonra gelmiş olacağız. Rahman esmasında biz besleyen mi oluruz? Beslenen mi? Besleyen de beslenen de birdir diyen olursun. Rahman esması açılmışsa. Ayrım yapmamış olursun. Evet, bir de YouTube'daki şeylere bakacağım arkadaşlar.
Bir soru sorabilir miyim eğer zamanınızı almazsam?
Yok, bir saniye şuraya geçeyim. Tamam, YouTube'daki arkadaşları orada çok beklettim. Şimdi tamam. Ebru demiş ki koruma duaları geldi. Çok sevindim. Nesrin demiş ki bu 11 Esma Haş suresinde tek bir ayete geçiyor. Bunu insanların namazda sürekli okumaları sebebi de perdeleri kaldırmak olabilir mi? Evet, namazda mesela tavsiye edilen çok bu anlamda deneyim yolu yani o hani bilen zatlar diyelim, okuyan zatlarla onlar üzerinden gelen tavsiyeler vardır. Şu namazda şunu okuyun, bu namazda bunu okuyun dedi. Hani mutlak olan okunması gereken Fatiha'dır. Onun dışında evet bunların görüldüğü için tavsiye edilmiştir ve perdeleri kaldırmak da bir nevi evet diyebilirsin. Esmalar okunduktan sonra hüddamlara teşekkür edip uğurlanması gerekiyor diye duydum. Vallahi ben kimseye teşekkür edip uğurlamıyorum. Ama vardır diyenin bir bildiği. Bir şey diyemem. Yanlış olur. Evet, madem esmaları istesek de istemesek DNA formunda dahi olsa çalıştırıyorsak hepsini 99'u değil, sende uyanmış ve senin yaşam sisteminde hangi amaç doğrultusunda yaratılmışsan öncelikle onların evet mutlak surette çalıştığını söyleyebiliriz. Ama hani 99'u da mutlak çalışıyor diyemeyiz uyuyanlar. Ve uyandırmak için belki de aktif çabaya ya da vakti gelecek harekete gireceği esmalar vardır. Evet. Bu durumda hayatta hiçbir şey yapmasak da boş gelip boş geçsek de yaşam amacımızı yerine getirmiş olmuyoruz. İşte öyle olmuyor. Tam da açıklamış oldum galiba Nesrin. Evet. Yani burada hayat amacın değil. Bak bir, senin doğum planı itibariyle bir ortaya çıkarmak durumunda olduğun takdir edilmiş. Takdiri söyledim ya, etiketlenmiş, yargılanmış veya adı konulmuş olan bir ne derler buraya? İş. Bir iş görev tanımı diyelim. Bu takdire görev tanımı diyelim mesela bizim anlayacağımız gibi. Yani senin nasıl ki diyorsun ki işte şurada çay var güzel çay. Burada kedi var güzel kedi. Bir şey takdir ediyorsun. Yani diyorsun bu iş çok sıkıcı. Takdir ettin. Yani o şeye yön verdin. O şart senin için sıkıcı olacak. Çünkü sen sıkıcı diye takdir ettin. Anlatabildim mi? Diyeceksin ki meraller de harika oluyor. Sen artık meraller harika ve çok iyi ilişkide bulunacaksın. Çünkü sen onu öyle takdir ettin. Anlatabildim mi? Şimdi bu takdir senin ettiğin gibi bir de senin burada bu beden, bu isim altında, bu beyin kombinasyonu, esma kombinasyonu altında görünmeni sağlayan bir takdir edilişin var. Anlatabildim mi? Ve takdir ediliş dediğim gibi neyi ortaya çıkaracaksan. Tamam mı? Bunu mutlak surette evet ortaya çıkaracaksın. Herkes bu anlamda fıtratının getirisini ve ne için yaratıldıysa ona dair her şeyi yaşamak durumunda. Ama bu o zaman dediğim gibi hani Nesrin sorusundaki gibi şimdi diyor ki istesek de istemesek de yan gelip yatsak da hayatta hiçbir şey yapmasak da yaşam amacımızı yerine getirmiş oluyor muyuz? Şimdi senin Fatmalığının bir yaşam amacı ve takdiri var. Evet, o kesinlikle yerine geliyor. Ama senin Fatma'dan öte olan bilinç form olarak gerçek hakikatin için hayır mı sorunun cevabı? Yani sen bilsen de bilmesen de o zaman hakikatini yaşamış olursa o zaman bu dünya niye var durumuna gelir. Bilsen de bilmesen de Fatmalığın gereğini yaşayacaksın. Net. Fatma'yı Allah hangi birim, hangi iş için takdir ettiyse onu mutlaka yerine getireceksin. Burası net. Ama Fatmalığının ötesinde Fatma kadar değilim. Subhanallah diyorsun ya. Fatmalığın ötesindeki hakikatin için hayır, hiçbir şey yapmazsan tabii ki onu ortaya çıkaracaksın burada, bu dünyada diyemezsin. Nesrin açık oldu mu bu senin için? Ya da sizin için arkadaşlar? Çünkü çok gerçekten de normalde hani karışan da bir yer yani bu. Madem herkes tekamülünü gerçekleştirecek, madem herkes şeyi yaratılış amacını kesinlikle ortaya koyacak, o zaman niye çaba gösteriyoruz ki, niye vesaire dendiği zaman bunu dediğim gibi hatırlamış olalım. Bir Fatmalığın var, Ayşeliğin var. Bir de burada kendin dediğin hakikat boyutun var. Arada bir işleyiş farkı var. Kim demin dedi ki bir soru sorayım vaktinizi almazsam dedi ama şimdi o soruyu alabilir miyim?
Öğretmenim.
Tamam Hatice, dinliyorum. Sonra Nesli'ni alacağım. Evet.
Tamam. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederiz bu arada. Öğretmenim şimdi bazen hani doğan çocuklarımıza örneğin bu esmaların isimleri veriliyor.
Evet.
Şimdi bu gerçekten onları taşıması için öyle hani bu farkında olmadan koyduğumuz onlara iyilik mi yapmış olunuyor ya da onlara bir yük mü vermiş oluyor? Anlatabildim mi sorumu?
Anladım,
yani
anladım.
Ya da direkt o eksiklikle geldiği için anne baba o ismini koyuyor.
Hepsi.
Hepsi. Çok iyi.
Ya hepsi. Ne sorsan hepsi. Çünkü neden diyorum. Şimdi bak. Biz isim koyuyoruz zannediyoruz ya çocuklara. Çocuk ismiyle ve iş planıyla doğar zaten. O yüzden hepsi. Bütün sorular detaylı düşüyor. Çocuğun isminin o olmak zorunda olduğu gerçeği var. Anlatabildim mi? İster de ki 5 ay isim koymadım bir anda aklıma geldi. İster de ki hamileydim ismini buldum. Hiç değişmez. O senin durduğun yerden öyle gözüküyor. Ama o çocuk ismiyle ve iş planıyla doğuyor zaten. Sadece bunu anne, baba, işte doktor, ebe ilham alıyor. O hani biz aura diyoruz ya, auran senin varsa bebeğin de doğduğu anda var veya doğmadan önce anne rahmindeyken bile dışarıya yaydığı böyle bir elektriksel rezone olabildiği tesirler var bebeğin. Anladın mı? Bunu yakalayan beyinler. Bu onunla rezone olan. Oradaki barkod okuyucu gibi mesela beynimiz. Yani bakıyorsun ya birinden hoşlanıyorsun, birinden uzak duruyorsun. O barkod okuyucu gibi. Yani orada da bakıyorsun bir şey yok. Ama hissediyorum dediğin yer ben onu barkod okuyucu diyorum. İşte bazı barkod okuyucu beyinler orada onu alıyor. Alıcı beyinler. Anladın mı? Diyor ki ismi Ayşe olsun, Fatma olsun. Anlatabildim mi? Halbuki değil. Sadece o çocuk zaten onun için geliyor bu dünyaya.
Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Rica ederim. Nesrin, senin sorunu da alalım.
Selamlar. Şimdi aslında uyumlu da oldu. Ben de şu konuyu merak ettim. Böyle isimlerden, harflerden ve bunların bizim hayatımızdaki tesirinden bahsedince. Mesela benim adım Nesrin Ademoğlu. Soyadım da Özdemir. Yani Nesrin Ademoğlu Özdemir. Yani babamdan gelen bir Ademoğlu soyadı var. Ben babamın bana verdiği soyadını bırakmayı tercih ettim kendimde. Sonra eşimle evlendiğimden mütevelli bir Özdemir geldi. Ama mesela hani hayatımızda şu da oluyor. Mesela annem dedemden gelen soy ismini bırakmış. Sadece eşinin soy ismini almış. Şimdi burada Nesrin Ademoğlu Özdemir oldu. Burada hani sonuçta Ademoğlu'nun bana verdiği nitelikler var. Ve ben bunları korumuş oldum. Eşime verdiği nitelikleri de mi aldım? Ademoğlunu bıraksaydım bunları bir bırakmış mı olacaktım? Biraz karışık bir soru.
Yok. Çok düz bir soru aslında benim tarifimde. Çünkü diyorsun Nesrin Ademoğlu'ydum, Özdemir geldi. Ademoğlu'nun hikayesi neye dönüştü? Ya da Özdemir fazla mı oldu, eksik mi oldu? Ya bunların incelemesini yapıyorsun. Bana ne oldu diyorsun. Türkçesi bu. Sana ne olduğunu söylemek için gerçekten çok ince bir analiz yapmak lazım. Anladın mı? Çünkü bunun iki şeyi var. Bir, herhangi biri için diyorum. İki isim, iki soyadı dediğinde o kişinin, az önce dedik ki mesela Hatice'nin sorusuyla, o kişi o iş planıyla ve o isimle geliyor ya zaten. Ve bir gün oluyor, o iş planının bir başka kaynağa ihtiyaç oluyor, ikinci soyadı gelebiliyor. Veya bir gün oluyor, o iş planı gerçekleştiği halde o kişi hala yaşamda devam ederken ya canın sıkılmasın bir iş daha yap dercesine sistem ona yeni bir isim atıyor diyebiliriz mesela bunu. Anlatabildim mi? Şimdi sen hangisisin? İşini bitirmiş ve bu anlamda işsiz kalmıyorsun diye bir alan daha mı açılmışsın? Ya da işini yapmak için takviye bir isim alanına mı ihtiyacım var? Bunu bilmem zor. Bunu bilmemiz zor. Kişi biliyorum desin ya. Ama her iki şekilde de ikisi de senin kendini ifade etmek ve yaşam ne derler? Yaşam başlığında ya da yaratılış amacında ihtiyacın olan hikayeleri, bilgileri ve kudretleri, kuvveti getiriyordur hayatına. O yüzden ne oldu? Tabii ki toptan baktığında hayır oldu. İhtiyacın olanla buluşmuş oluyorsun.
Peki mesela kişiler bırakıyorlar ya babadan gelen soy ismi hemen eşe alıyorlar. O ne oluyor?
Ama onlar kendi bıraktığını zannediyor. Sistemde herkes kendi yaptığını zannediyor ya. İsmimi değiştirdim, cinsiyetimi değiştirdim. Atıyorum böyle değil mi? Herkes kendi yaptığını zannediyor. Hayır. ne diyoruz? Yaratılış amacı ve iş planı ve ismi var kişinin. Bak diyoruz ki isim o şeyin, hani ismiyle müsemma diyorsun ya, isim o şeyin hakikatine işaret eden bir iş planıdır. İsim dediğinde eşya edesin, takıyoruz, bardak diyoruz, masa diyoruz. Bu da dahil, insanla koyduğun isimler de dahil. O şeye hakikatini işaret ediyor dediğinde hakikatinin öyle o isim altında görünmesini bir görev tanımı var. Anlatabildim mi? Ve her şey o görev tanımının içindedir. Dediği gibi cinsiyetimi değiştirdim dese de o görev tanımının içindedir. Adımı değiştiriyorum veya soyadımı bıraktım veya 5 kere evlendim, 5 kocamın soyadını da aldım diyorsa yine bu görev tanımındadır. Anlatabildim mi?
Anladım.
Yani detayda, yani üstten böyle baktığında hepsi böyle. İş planının dahilinde, görev tanımının dahilinde ve senin yolunun bir parçası olarak kaynaktır. O yeni diye hayatıma giriyor dediği şey. Bıraktığında senin belki de dediğim gibi bitirmiş olduğun kabz esması gereği bitirmiş olarak az sonra bir başka basit gereği yeni bir alan açılacaktır diyebiliriz.
Hocam ben de bir şey sorabilir miyim?
Tabii. Dinliyorum. Tamam.
Herkese iyi akşamlar diliyorum. Şimdi bütün bu konuşmalardan plan belli diye bir tık bir takıldım. Bir şey sormak istiyorum onunla ilgili. Hı hı. Kaç derste yapıyoruz? Hep bu aklımda. Yani esasında baş belli, son belli. Seçtiğimiz, zannettiğimiz şeyler esasında hepsi planın dahilinde. Ben eşimi seçtim. Çocuk doğurdum. Aldırdım, isim verdim. Ya, ama her şey plana dahil. Nesrin'in sorusuna gerçekten geliyorum ama ben hani burada şey yapıyorum. Hani bütün her şey plana dahilse böyle dümdüz durmak mı? Yani biz bir şey yapmasak da bütün bunlar gerçekleşecek mi? Hani bazen bu şeye takılıyorum. Hani çok mesela esmalarımı okuyorum, dualarımı okuyorum ve hani çok böyle inanarak yapıyorum. Hani bir sürü sizden sonra bir sürü kitap da okumaya başladım. Hani böyle ortak bilgiler, beni mutlu eden şeyler. Ama bu da anladığım kadarıyla plana dahildi. Bu yaşında bunlara, bu ilme dahil olmak da plana dahildi. Karşıma çıkmasaydınız yine gerçekleşecek miydi?
Tabii
siz
ki.
Mesela.
Tabii ki ama şimdi bak.
Bu ama hangi noktada gerçekleşecekti? Mesela şimdi 50 yaşındayım. 70 yaşında mı gerçekleşecekti? Mesela hani onu
ama
merak ediyorum.
Hayır hayır. Her şey vaktine tabidir. Bak. Vesileler kim ve ne olursa olsun her şey vaktine tabidir. Ve bu senin şey gibi ilham... Bak şimdi sen olayı öncelikle bu cümleyi unutmadan oraya devam edeceğim ama sen olayı şeye bağladın. Çalışmalar yapıp farkına varmak belki. Çalışmalar yapıp sistemi okumak belki. Hayır. Bu veya şey gibi zaten her şey belli, niye çalışmalar yapıyoruz, yapmalıyız belki. Böyle bir şeye bağlamış oluyorsun ya. Şimdi önce şunu da anlaşalım. Yaptığımız hiçbir çalışma bizim sonumuzu değiştirmez, başımızın öyle olmasını değiştirmez. Baş son belli olmakla beraber, tamam mı? Yaptığın çalışmalar, sen o çalışmaları yapmıyor da olsan sen ne yaşayacaksın? Zaten yaşayacaksın. Neye hizmet edeceksin? Zaten edeceksin. Aradaki bu çalışmalar senin neyi neden yaptığının farkındalığıyla yaşama ve kendine daha bu anlamda ilim sıfatı, alim sıfatı gereği bak. Ne dedik en başta derslerde? Allah burada alemleri yarattı, Adem'i yarattı diye konuştuk ya, hani bilmek ve bilinmek. Buradaki çalışma yapıyorum diyenler için alim, hakim esmalarının uyanması ve bunun gereği olarak bir çalışma görünümünde kendini inceleme şeyi var, gerçeği var. Tamam mı? Ama birine açılmamıştır alim, hakim. Fark etmez. O yine kendi rotasını gerçekleştirecektir. Anladın mı? Aradaki fark biliş farkı. Aradaki fark işte hidayet için dedi ya, dilediğime hidayet ederim dediğinde o hidayet kendini bilme, hakikatine uyanma vasfı. Hadi esması. Anladın mı? Hadi esman uyandıysan sen yaprak düşersen hadin uyanır, hidayete erersin. Rüya görürsün, hidayete erersin. Anlatabildim mi? Hiçbir çalışmaya ihtiyacın yoktur. Anlatabildim mi bunu?
Anladım. İşte onu soruyorum.
Mevzu bu. Ha, mevzu bu. Yoksa şeye girin, neden çalışıyoruz'a ya da çalışmasak da olacaksa o zaman madem her şeyi belli, baş belli, son belli, ne arıyoruz ki bu dünyada olur. Aradaki fark alim, hakim, hadi, bunları konuşacağız esmalarda, daha açık olacak, merak etme.
Tamam.
O yüzden bir de her şey vaktine tabidir dediğinde o saatte o şey sana açılacaksa, tamam mı? Hiç neyin buna vesile olduğunu hiçbir önemi yok. O vakitte o şey sana olacaktır. Kimse bunu değiştiremez.
Tamam, teşekkür ederim. Hocam bir şey sorabilir miyim?
Tabii bir saniye bekleteyim mi? Burada Funda yazdığı şey 8 yaşında sildirmeye karar verdik kimliğini acaba kötü bir şey istemeden neden olmuş olabilir evet. misiniz? Hayır. Zannedersem o açık oldu ki olan her şey olmak zorundadır. Olmayacak olan da asla olmayacaktır. Diyelim. Onu şimdilik böyle bırakalım. Yani o yüzden bir şeye sebep oldum ya da acaba geri mi? Hiç oralara kaygı duyma. Çünkü olanın gerçekten altında bir dinamik var. İlerleyen şeyde surelerde bunu da galiba anlaşmış oluruz.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Rica ederim. Hakikatinizi nasıl bilebiliriz? Dediğinde Esra, yani bütün Kur'an derslerinin tek bir cümleli özetini bekler olursun. Bunu sana şimdi ben şunu yaparsam bilebilirsin. şimdi desem ki Kur'an derslerine gel, şey gibi olacak. Kur'an dersinde gelmeden de olur. Anlatabildim mi? Veya işte bilmem işte Nagihan'ın sorduğu gibi çalışmalar yapmasan da olur. Anlatabildim mi? Yani ne olduğunun bu anlamda böyle bir tek bir hem önemi yok hem de tek bir reçetesi yok. Şey gibi olacak biraz böyle Allah dilemişse olur falan diyeyim şimdi öyle bırakayım. Yani sistemin senin hakikatini bilme yolunda hidayet, hadi esması aktive olacak şekilde bir kurgun varsa o şey bir yolunu bulur ve olur.
Evet. Çok teşekkürler.
Rica ederim. Apex'teki Zeynep, Apex'teki gezegenlerin esmalarına dikkat. Evet bir göz at hangi gezegen ve hangi esmalar. Bir göz at ama okuma. Ama göz at. Yani bir fikrin olsun. Hangi esmaları açığa çıkardığınla ilgili fikrin olsun bu yotlar üzerinden. Evet. Bir de birini demin bir saniye dedim ama hemen alacağım. Pardon. Şurada da bakıyorum. Kızımın adı Gültanem yazmışsınız. Evde ağlık durum yok mu? Çok üzüldü diye. Evet. Güzel paylaştığın için. Merhameti açığa çıkartan ve ben hediye alacağım demesi. Gerideki zenginliğimi işaret ediyor demek istemişsin herhalde Özlem ama yazın tam çıkmamış galiba. Evet. Ona işaret eder diyelim. Dahası da vardır mutlaka. Evet. Kimi ben az önce bir saniye bekleteyim dedim. Onu alabilir miyim şimdi?
Hocam bendim ama cevaplandı. Teşekkürler.
Ya tamam. Beklerken. Tamam peki. Evet o zaman cevaplamışım. Nurten oraya da yazmışım. Tamamdır. Peki o zaman arkadaşlar bir bugünkü dersi de bitirmiş olduk. Şöyle bir chatleri de kapatarak. Evet umarım buraya kadar açık olmuştur sizin için. Konular diyorum. Kaydımı durduruyorum. Evet. O zaman şimdiden iyi akşamlar diyorum. Haftaya görüşürüz. Bu akşam,
hocam
bu akşam...
iyi akşamlar. Sağ olun.
İyi akşamlar.
Çok teşekkürler. İyi akşamlar hocam. Çok sağ olun.
İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Herkese. İyi akşamlar. Tamam.
İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar.
İyi akşamlar hocam.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Görüşürüz. Bay bay.